İyi akşamlar sayın seyirciler. Tempo TV ve Kral Karadeniz'de ortaklaşa yayınlanan Adnan Oktar'la Baş Başa programında karşınızdayız. Evet, bu akşamki konuklarım Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ile birlikte öncelikle göz konusunu işleyeceğiz. Vücudumuzdaki tüm organlar, sizlerle hep birlikte de bahsediyoruz, mucizevi bir şekilde ve mucizevi bir sistemle çalışıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Bu rastlantısal bir durum mu? Özellikle gözün yapısıyla ilgili sormak istiyorum bu soruyu. Neler aktaracaksınız?
Yani rastlantısal olarak tek bir harf bile oluşmaz. Bırakın böyle kompleks sistemleri. O kadar kompleks sistemler var ki vücudumuzda. Ve 1, 2, 5 değil böyle. Yani milyarlarca detay var. Her bir hücrenin içerisi apayrı bir alem. Organlara baktığımızda tabii onların yapısı muhteşem. Yani Allah'ın Yüce Rabbimizin çok ihtişamlı yaratma sanatını ortaya koyuyor. Tesadüfe hiç yer yok. Çok kompleks ve iç içe geçmiş sistemlerden oluşuyor. En ufak bir parçasının eksikliğinde çalışmıyor o sistem. Göz de bunlardan bir tanesi. Öyle ki en mükemmel kameradan daha mükemmel. Yani görüntünün netliğine baktığımız zaman 3 boyutlu rengarenk bir dünya görüyoruz. Hareketli, yapcanlı. Tabii ki bu mükemmel bir sistem olduğundan kaynaklanıyor. Mükemmel bir görüntü sistemi. Diğer canlılarda da aynı şekilde. Hı hı. Örnek de vereceğiz bundan. Tabii bunun Darwinizmin safsatalarıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bakın Charles Darwin bir kriter koyuyor. Zaten kitabında çok önemli kriterler veriyor. Diyor ki bunlar diyor böyleyse diyor o zaman diyor bir teori mevrim yoktur diyor. Evrim mevrim yoktur diyor. Kendisi söylüyor bunu. Bunlardan bir tanesi de diyor ki eğer diyor birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın, mesela gözün, hı hı, oluşmasının imkansız olduğu gösterilirse teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Yani teorim meori kalmayacaktır, anladım, diyor ortada. Bu tam da böyle oldu. Bakın bilimsel detaylar, 20. yüzyılda özellikle bilimsel ilerlemeler gösterdi ki bırakın gözü, en ufak bir yapının, hücrelerdeki bir tek proteinin bile aşama aşama, bu Darwinizm iddia ettiği gibi parçaların tek tek birbirine eklenmesi, oluşması imkansız. İstatistik hesapları bir tek proteini bile gösteriyor ki, kaldı ki mesela bir göz binlerce proteinden oluşuyor. Son derece kompleks bir yapısı var. 40 ayrı parçadan oluşuyor. Bunlar gözle görünür parçalar. Onların içinde daha ufak detaylar da var tabii. O zaman binlerce ayrı parçaya bölünmüş oluyor. Çünkü minik enzimler var, proteinler var. Mesela gözün moleküler biyolojisi akıl almaz derecede kompleks. Şu kadarını söyleyeyim. Göze trilyonlarca foton geliyor dışarıdan. Fotonlar atom altı parçacıklar. Bunlar ışığı oluşturuyor. Atomun gönderdiği atom altı parçacıklar, fotonlar yani. Trilyonlarcası her saniye geliyor gözümüze. Bakın her saniye gözümüzde 500 milyar reaksiyon oluyor. Çünkü bu reaksiyonlar 2 pikosaniyede oluşuyor. Pikosaniye saniyenin trilyonda biri. 500 milyar, bakın şu bir saniye 500 milyar kere reaksiyon oluyor. Ve bunlar anında proteinler, proteinler yapıyor bunu tabii ki. Fakat proteinler değiştiği için o reaksiyonlardan sonra başka proteinler tarafından hemen eski haline döndürülüyor aynı süre içerisinde. Ki bu reaksiyonlar devam edebilsin. Yoksa bir kere olurdu, bir daha göremezdik biz. Bir ışık parlaması olurdu, bir daha göremezdik. Bakın bu akıl alacak bir sistem değil. Tabii Darwin zamanında ne moleküler biyoloji biliniyordu, ne gözün parçaları biliniyordu. Hatta öyle itirafları var ki biraz sonra ona da değiniriz böyle. Zaten kendisi de söylüyor. Yani çok belli, kendisi de anlamış. Darwin çok net biliyor evrim evrim olamayacağını, tesadüfen olamayacağını. Kitabında bir sürü itiraf var zaten böyle. Kendisi söylemiş. Böyle böyle olursa diyor, teori diyor bitmiş olacaktır diyor, yok olacaktır diyor. E öyle. Bakıyoruz fosillere öyle. Organların yapısı öyle. Göz aynı şekilde. Bakın bırakın tesadüfü, o kadar mükemmel tasarlanmış ki bir kere başımızda tam olması gerektiği yerde. Çünkü bir göz burada, bir göz sırtımızda olsaydı, bir göz kulağımızın yerinde değil mi? Bir göz ensemizde olsaydı doğru düz göremezdik, görüntü oluşmazdı.
Görüntü oluşmazdı.
Üç boyutlu, evet, göremezdik o zaman.
Evet.
Üç boyutlu görebilmek için aynı düzlemde, hı hı, iki görüntünün üst üste beyinde bindirilmiş olması,
bindirilmiş
gerekiyor.
Olması gerekiyor.
Çok, evet, hafif bir farkla iki ayrı açıdan bakmak gerekiyor buna. Hı hı. Paralaks görme sistemi deniyor buna. Çok zaten üç boyutlu filmlerde öyle yapılır biliyorsunuz. Hafif böyle görüntü sanki kaymış gibidir. İki ayrı kameradan gözün ayrımında, yani gözün birbirinden olan uzaklıklarına eş uzaklıkta iki ayrı kameradan görüntü çekilir, film çekilir. İki bu şekilde şey yapılır, iki farklı görüntü üst üste bindirilir. Gözlüklerle, üç boyutlu gözlüklerle üç boyutlu film seyredilebiliyor bu şekilde.
Kaldı ki bir de tabii göz sırtta ya da insanın belinde olamaz. Çünkü beyne yakın olması lazım.
Evet ve iki farklı görüntü düşünsenize, bir burada gözünüz var, öbürü Allah korusun tövbe yarabbim ensenizde olduğunu düşünün. İki farklı açıdan farklı bir alan da göreceksiniz. Yani araba, gördüğünüz alan da başka olacak.
Araba kullanamazsınız.
Tabii.
İşte çok hassas olayları, işte ağzınıza bir şey götürmeyi bile gerçekleştiremezsiniz.
Evet, o dengesizlik.
Tabii. Evet. Yaratıyor. Bir de olamıyor. Şundan dolayı olamıyor. Şimdi evrimcilerin iddiasına göre öyle gözler olması gerekiyordu. Yani gözün sıfırdan oluşumunu gösterecek. Aşama aşama diyor ya, sıfırdan başlayacak. Bir de aşama aşama oluşacak. Artı onların iddiasına göre tesadüfen olacağı için sırtta olacak, kafanın tepesinde olacak, ayak tabanında olacak. Böyle fosiller bulmamız gerekiyor. Hiç yok. Ha, bir tane bile yok. Hani bir tane olsa, böyle bir patolojik bir tane fosil olsa, hani konuşacak bir konuları olabilir. Bir tane bile yok bakın. 250 milyon tane fosil var. Bir tane bile yok. 250 milyon fosille evrim teorisi yalanlanıyor.
Evet, yani o kadar çeşit canlıdan, o kadar farklı şekilde, o kadar farklı özelliği olan canlıda gözler hep aynı düzenekte ve aynı şekilde. Evet, evet. Yani bazı canlılarda yüzün yan tarafında falan ama düzenek aynı şekilde.
Evet.
Yani zaten baktığımızda hiçbir organın ilkel halini göremediğimiz gibi gözün de zaten ilkel halini göremiyoruz. Hı hı. Bırakın ilkel herhangi bir organı görmeyi. Aslına bakarsanız tarihine, canlılığın tarihine baktığımızda, fosillere, paleontolojiye baktığımızda ilkel adına bir örnek bulamıyoruz. Hiçbir şey ilkel olmuyor. Mesela ilk canlı evrim teorisinin iddiasına göre, Darwinizmin iddiasına göre önce canlılık ilkel bir şekilde başlayacak. Daha sonra milyonlarca yıl içinde kademe kademe, aşama aşama ilerleyecek, gelişecek canlılar. Gelişe gelişe ta bugünkü en gelişmiş hallerine ulaşacaklardı. İddia buydu. Yani paleontolojide de buna ait fosilleri tabii ki görmek gerekiyordu. Şimdi öyle bir şey oldu ki bu teori zaten başından çökmüş oldu. Neden? Hı hı. Çünkü paleontoloji bize canlılığın bütün yeryüzündeki tarihini adım adım sergiliyor. Eksiksiz bir şekilde. Her türlü canlılara sahibiz. Hangi tabakada ilk olarak canlılar ortaya çıkmış? Daha sonra işte omurgasızlar var önce. Daha sonra denizin altında başlıyor ülke olarak hayat. Daha sonra karada hayat başlıyor. Bitkiler. Daha sonra işte insana daha sonra rastlanıyor tabii ki. Ama hiçbiri ilkel değil.
Hayat
hiçbiri birbirinden de türemiş değil. Şimdi bir örnek vereyim. O denizin dibinde ilk başlayan hayata ait bir örnek vereyim.
Lafınızı böldüm ama bir veterimiz var. Dilerseniz onu izleyelim öncesinde. Arkadaşlarım da işaret ettiler oradan. Onun üzerine sohbetimize devam edelim.
Sinirim sistemiyle ilgiliyse onu daha
erteleyelim. Sinirim sistemiyle ilgiliyse veterimiz erteleyebiliriz onu.
Evet, onu erteleyelim o zaman.
Tamam, o zaman onu biraz sonra geçelim.
Şimdi şöyle bir şey. İlk canlı bu. Yani ilk kompleks canlı. Bunun adı trilobit. 540 milyon yıl kadar önce denizlerin yüzeyinde canlılık ilk başladığında ortaya çıkan canlı türlerinden bir tanesi bu. Çok kompleks bir yapısı var. Hiç de öyle basit ilkel bir yapı sergilemiyor. Hangi özelliğine bakarsak bakalım. Bununla beraber başka deniz salyangozları var. İşte deniz süngerleri var. Farklı böyle deniz yıldızları var. Trilobit de bu canlılardan, ilk ortaya çıkan canlılardan bir tanesi. Bu Kambriyen patlaması diye söylenen devirdeki canlılardan bir tanesi bu. Bakalım bu canlı ilkel mi değil mi? Bir defa çok hassas incelemeler yapılmış. Bunun, bu trilobit canlısının, şu anda soyu tükenmiş olan bu canlının, bakın bu Fas'ta bulunmuş. Başka bir örneği daha var. Bu da yine Fas'ta bulunmuş.
Onlardan bir tanesini alıp şöyle kamerada izleyicilerimize de
bunu ya da onu gösterebilirsiniz. Bunun binlerce, milyonlarca örneği halen müzelerde zaten sergileniyor. Örnek olarak herkesin ulaşabileceği, hatta kendi meraklı arkeologların da hemen kendi özel koleksiyonlarına katabildikleri bir örnek canlı türü bu. Şimdi bakıyoruz buna, ne gibi özellikleri var? Bir defa bunun solungaçları var. Denizin altında suyun içindeki oksijeni özümseyip bütün hücrelerine vermesi için biliyorsunuz oksijene ihtiyaç var, öyle değil mi?
Evet.
Biz akciğerlerimizle alıyoruz. Bu canlılar neyle alacaklar peki? Solungaçlarla, bütün balıklarda olduğu gibi. Bu bir defa çok hassas bir sistem.
Evet.
Yani hiçbir şekilde ilkel diye nitelendirilemez. Bir akıl var, şuur var. Kesin bir şuur var burada. Bu hiçbir şekilde ilkel olarak addedilemeyen bir şey bu. Geçiyoruz. bunun bir dolaşım sistemi var. Bakın pompalayan bir kalbi var. Damarları var hücrelere ulaşan, kanı ulaştıran, temiz kanı ulaştırıp kirli kanı toplayıp tekrar kalbine geri getiren bir dolaşım sistemi var. Yine gelişmiş bir sistem.
Gelişmiş bir sistem, evet.
Bunun ayakları var biliyor musunuz? Yani normal hani evrimciler hep böyle yürümeyi açıklamaya çalışırlar ya, işte yürüme nasıl başladı yeryüzünde, işte ilk canlılar ayağa kalktılar, yok işte önce dört ayaklı sonra iki ayaklı oldu. Böyle masallar, hikayeler bitmez. Tükenmez. Bakıyoruz ilk canlı zaten yürüyor. Denizin dibinde yürüyor bu canlı.
Ya ilk bunu, canlı derken gözle görülen ilk
gözle
canlılar.
Görülen.
Yani önce az hücreler var ama böyle gözle görülen canlılar Kambiyen döneminde ortaya çıkıyor.
Evet. Toplardan. Tek hücrelerden bahsetmiyoruz. İlk omurgasız deniz canlılarından bahsediyoruz. İşte bu onlardan bir tanesi. Ve bunun kaç tane ayağı var biliyor musunuz? 18 tane ayağı var. Denizin yüzeyinde rahatlıkla yürüyebilmesi için. Onu da geçiyoruz. Onu zaten kimse inkar edemez gelişmiş bir sistem olduğunu. Bu canlının gözleri var. Yani ilk canlıdır. Bir tane mi gözü var? Yarım yamalak iki tane mi gözü var acaba? 4 tane mi? 8 tane mi? Değil. Sayı gittikçe artıyor. Bakın kaç tane göz var biliyor musunuz? Bazılarında 600 tane göz var. Bazılarında 3000 tane göz var. Saymaya çalışan bilim adamlarının kendi ifadeleri var. Diyor ki ünlü bir bilim adamı, Oktar'da olabilir o alıntı. Diyor ki her saymaya başladığımda diyor, işte öksürmeyle ya da işte dikkatim dağıldığında tekrar saymaya başladım. Yani ortasında kalıp evet. Ne kadar zorlandığını söylüyor bu kadar gözü saymakta.
Richard Forte diye birisi. Hemen cümlesini okuyayım. Cihat Bey'in dediği gibi. Kalkıştığım en zor işlerden bir tanesi bir trilobit gözündeki mercekleri saymakta diyor. Hep tekrar başlamış saymaya. Sonra bunu yüzler iki yüzler takip etti. Ancak sorun şu ki tek bir saniye başka bir yere baksanız veya öksürseniz nerede olduğunuzu unutuyor ve saymaya tekrar baştan başlıyordunuz.
Evet.
Kadar saymış mercek sayısını.
Şöyle gözlerine eğer zoom yapabilirseniz, yaklaşabilirseniz göstereyim. Çok özel bir tasarım var bu göz yapısının. Hatta şurada resimde büyütülmüş hali de var. Şurada görebileceğiniz gibi. Şimdi bu bileşik göz yapısı diye nitelendirilen, isimlendirilen biyolojide bir göz yapısı sergiliyor. Her bir burada yumru her bir yuvarlak bir gözü temsil ediyor. Ve içinde çift lens sistemi var. Tek lens de değil. Bakın bizim gözlerimizde tek lens vardır. Bunun içinde çift lens sistemi var. Yani bizim gözlerimizden daha ileri göz sistemi olarak kabul ediliyor. Ve bugün günümüzde böceklerde gördüğümüz işte arılarda olsun peteksi göz sisteminin aynısı. Yine en ileri göz sistemi olarak tarif edilen göz sistemidir bu. Hiçbir şekilde ilkel değil. Bakın ilk canlı ilkel mi? Hayır değil.
Değil, evet.
Bugünkü canlılık ne kadar kompleks ve ileri ise, ileri olarak kabul ediliyorsa bu da o kadar ileri. Hiçbir şekilde geri değil. O zaman evrim teorisi daha ilk noktada çökmüş oluyor.
Üstelik 18 tane bacağı var. Hani evet, 4'ten var, 2'ye yürüyorum. Falan diye bir sıralamada söz konusu değil.
Söz konusu değil. Yani bunun atası olabilecek daha ilkel canlılar var mı diye baktığımızda bunun da bundan daha ilkel canlılar var mı? Yok. Yani iki bacaklı olanı var mı? Hayır, yok. İşte yarım gözlü olanı var mı? Yok. Ya da işte solungaçsız olanı var mı? Yok. Zaten yaşamaz suyun altında.
Evet, solungaçsız.
Bunun atası olabilecek canlılar hiçbir şekilde yok. Ancak tek hücreli ve çok hücreli canlılar var. Bunlarla aralarında zaten bağlantı kurulamıyor evrimsel açıdan. Bu şekilde evrim teorisi daha ilk noktada çökmüş oluyor. Bunu o yüzden özellikle üzerinde duruyoruz.
Şunlar da gözleri değil mi?
Evet. O da başka bir fotoğraf. Yakından çekilmiş. Yine aynı şekilde bu hassas göz diziliminden bahsediliyor. Ve görüyoruz zannediyorum.
Oradan arkadaşlarımız zoom yaparlarsa. Tamam.
Her bir göz başka bir açıdan çevreyi değerlendiriyor. Ve hani dedik ya biz çevremizi şu anda elipsoid şeklinde görüyoruz. Bu sisteme sahip canlılar her hangi taraftan tehlike gelirse gelsin her açıyı rahatlıkla görebilecek yapıdalar. Özelliğe sahipler. Arkasını bile görebiliyor.
Nereden şey yapsa sırf gözden ibaretmiş canlı.
Tabii yani o her bir göz ayrı bir görüntüyü görüyor ve hepsi birleşiyor. Tek bir görüntü oluyor sonra.
Bakın şurada önden gördüğü gibi arkasını da görebiliyor. Tamamen yanak şeklinde bir göz sistemine sahip canlı.
Ve bu ilk göz organ olarak ilk ortaya çıkan ve hiçbir şekilde öyle aşama aşama falan yok. Tamam birdenbire göz tam kompleks yapısıyla bugünkü arılarda ve böceklerde de var. Birdenbire ortaya çıkıyor. Mesela başka çeşit trilobitler var. Bunlara da Phacops trilobitleri deniyor. Bunların özelliği gözleri küre gibi, böyle küre olarak düşünün. Çeşitli kürelerden oluşuyor. Misketler gibi düşünün. Şimdi bir misketi alıp da baktığınız zaman karşı tarafa böyle koysanız ne oluyor görüntü? Bulanıklaşıyor. Ters dönüyor değil mi? Böyle düzgün göremezsiniz. Bilim adamları inceliyorlar Phacops trilobitlerinin gözünü. Işığı oradan geçirerek görüntü alıyorlar. Bakıyorlar ki mükemmel görüntü oluşuyor. Ve şaşkına dönüyorlar. Çünkü bu böyle bildiğimiz fizik kurallarına aykırı bir görünüm arz ediyor gibi. Fakat sonra anlıyorlar ki fizik kurallarına aykırı değil. Fizik kurallarını kullanarak mükemmel bir görüntü oluşmuş. Şundan dolayı, bakın şimdi kürenin ön kısmının kalkit denen kristallerden oluştuğunu ortaya koyuyorlar. Arka yarısının ise kitin denen maddeden oluştuğunu ortaya koyuyorlar. İki madde, iki ayrı maddenin birleşmesinden meydana geliyor.
İki ayrı yarım küreden oluşmuş yarım olduğu küreden anlaşılıyor.
Tam iki yarı kürenin ortasında da magnezyum olduğunu anlıyorlar. Fakat magnezyumun miktarı o kadar orantılı ki tam olması gerektiği gibi. Böylece gelen ışık, sağa ve sola giden ışıklar aynı noktada odaklanabiliyor. Ya bu mükemmel bir yapı. Bakın diyor ki bilim adamları, bunlar evrimci bilim adamları, Darwinist bilim adamları, trilobitler çok detaylı bir fizik problemini çözmüşlerdi. Bu göz yapısıyla ilgili olarak söylüyor. Ve görünüşe göre Fermat ilkesi, bunlar bilimsel kural, kanunlar, kuralları söylüyor.
Optikteki.
Optikteki. Abbe'nin sinüs kanunu, sinenin ışık, ışığın kırılımı kanunları ve iki kırılımlı kristallerin optiği hakkında bilgililerdi. İşte tabii ki trilobitin aklı olabilir mi bu? Yani trilobit deneme yanılmayla oturup laboratuvarlarda deney yapıp dur bakayım işte kalkit kristalimi kullanayım. İşte bakın bu kuddüs olan Allah'ın yaratma sanatı. Yani hatadan, gafletten ve her türlü eksiklikten uzak olan Rabbimizin yaratma sanatı. Çünkü kalkiti de yaratan, kitini de yaratan, ne kadar magnezyum olması gerektiğini bilen, her şeyden önemlisi dışarıdaki ışığı yaratıp, fotonları yaratıp onu algılayacak bir organ yaratan, görmeyi bilen Allah'ın iradesi ve aklı. Sonsuz aklı ve iradesi. Şimdi bakın, gelelim Darwin'e. Charles Darwin gözle ilgili ne demiş? O da anlıyor gözün böyle tesadüfen oluşamayacağını. Bir sürü itirafı var. Birkaç tanesini okuyayım size. Diyor ki, sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu, bizleri yaşamın nasıl meydana geldiği sorusundan daha çok endişelendirmektedir. Çünkü bir sinir hücresinin ışığa hassas olması, o gün moleküler biyoloji bilinmiyordu. Bugün biliyoruz. Biz önce de anlattım size. 500 milyar reaksiyon yapılıyor bakın. Yani bir sinirin ışığı algılaması müthiş bir olay. Yani böyle aklın alacağı bir şey değil. İnsan aklının alabileceği bir şey değil. Diyor ki gözün olduğu odağını farklı uzaklıklara uydurması, içeri bırakılacak ışık tutarını, Darwin söylüyor bunu, İçeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerin tümünün doğal seçmeyle, doğal seleksiyonu söylüyordu ya, doğal seçmeyle oluşabildiğini düşünmenin en ileri derecede saçmalamak gibi göründüğünü açık yüreklikle itiraf ederim. Ne demek istiyor? Ne diyor? Evrim teorisinin diyor en ileri derecede saçmalamak olduğunu. Kim söylüyor bunu? Charles Darwin söylüyor. Çok açık. Richard Dawkins'in de bir itirafı var burada. En önde gelen evrimci. Her şeyin evrimci tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Bakın diyor ki göz gibi komplike görünür şekilde tasarlanmış objelerin meydana gelişinde aşamalı bir evrim süreci olmalıdır. Evrimcinin iddiası bu ya, aşamalı aşamalı olacak güya. Eğer bu durumlarda da aşamalı olarak gerçekleşmezse o zaman evrimin açıklayıcı gücü kalmaz. Eğer aşamalar yoksa mucize olması muhtemel. İşte tam böyle bakın şu göz 540 milyon önce birdenbire ortaya çıkıyor, aşama aşama falan değil. Ve yani binlerce mercekten oluşuyor. Böyle aklın alacağı gibi değil.
Zaten hani tesadüfi olsa, hadi canlılar, az önce de söylediğim gibi canlılar farklılaştıkça göz yapıları değişiyor. Hadi buna tesadüf diyelim. Yani öyle bir varsayım getirelim. Ama bu kadar anlattığınız şekliyle mükemmel bir sistemde olmaları tesadüf
olamaz. Olamaz. Çünkü burada kesin bir şekilde bir yaratılış var. Bir ilimle yaratma var. Yani burada bugün bilimin ulaştığı son nokta neyse o da var olanı anlama noktasına ulaşabiliyor. Yani yani bakıyoruz bu yani neymiş çok detaylı olarak, işte magnezyumu biz tanımlayabiliyorsak onu orada buluyoruz sıralanmış iki şey arasına, iki yarım küre arasına.
Ve tam kararında bir şekilde
kırılma, buluyoruz. Kırılma indisi diye bir şey vardır optikte. hassas bir değer vardır. Onlar hesaplanmış. Açı nereden geliyorsa ışığın retinanın üzerine düşmesi için özellikle iki ayrı kırılma indisine sahip iki materyal, iki şeffaf geçirgen madde kullanılmış. Düşünün, normal ikisi de yarım küreyken görüntü dağılması gereken dağılmıyor, yine odaklarını veriyor. Neyin sayesinde? Fizik kuralları, işte optik kanunlarında o iki farklı kırılma yoğunluğundan faydalanarak yapılmış bir dizayn, tasarım, bakın, bir yaratılış.
İnsan gözünde de öyle. Şimdi mercek var. Merceğin, herkesin gözündeki merceğin çapı sürekli olarak değişiyor. Etrafında kaslar var. Işığın geldiği yere göre, mesela yakına baktığınızda mercek hemen kalınlaşıyor. Neden? Retinaya odaklaması geliyor. Bakın, paralel gelen ışıkları odaklamak daha kolaydır, değil mi?
Evet.
Ama yakından geliyorsa daha bir kırılma açısı gerekir retinaya odaklanması için. Yani dolayısıyla burada müthiş bir hesap var. Hiçbir zaman da siz nereye baksanız görüntü gidip gelmiyor. Bir ayar yapılmıyor.
Anlık.
Ayar yapılıyor ama milisaniyeler içerisinde insanın beyninde olup bitiyor bu. Hı-hı. Yani sizin göz merceğinin şeyi, çapı şak diye değiştiriliyor. Görüntü hemen netleşiyor.
Bu ayar zaten yapılmış.
Evet.
Bu ayar zaten yapılmış bir deneme yanılma yöntemiyle yapılabilecek bir ayar değil.
Evet. Bakın şu tesadüf konusu çok önemli. Yani tesadüf sadece karmaşa ve bozgunculuk getirir. Yani siz mesela bir saatin oluşturan parçaları, herhangi bir tasarımı olan bir şey, saatin parçalarını alıp, hı hı, parçalar hazır olsa, hazır parçalar da kendi kendine olmaz da, parçalar alıp şöyle çalkalasanız, atsanız, saat yapar mı o? Hiçbir zaman yapmaz.
Hiçbir zaman yapmaz.
Trilyonlarca sene bunu yapsalar, zamanla alakası yok bunun. Yani sonsuz zamanda yapsalar yine olmaz. O parçaları tasarlayan, bir araya getiren ve özel olarak özel düzeneklerle çok hassas bir şekilde yerleştiren bir akla ihtiyacı var.
Evet.
Bir saat değil, yani o kadar kompleks şeylerden bahsediyoruz ki şimdi bu göz yapıları biz böyle kabaca anlatıyoruz ama kendi içerisinde bunlar saatten veya herhangi bir tasarımdan son derece çok daha fazla kompleks yapılar. Zaten tesadüfen en ufak bir bilgi oluşmaz. Canlıların kompleksikleri ve canlılardaki bilgi kesinlikle tesadüfle açıklanamaz. Yani Darwinizm neresinden tutsanız öyle bir safsata ki, yani o kadar akıl dışı ki kendi içinde de çürüyor. Yani Charles Darwin söylüyor, böyle olursa diyor teori bitmiş olacaktır diyor. Bir bakıyorsun teori bitiyor. Böyle olursa diyor teori yıkılmış olacaktır diyor. Öldürücü darbe olacaktır diyor. Bakıyorsunuz öldürücü darbe. Canlılar en mükemmel şekilleriyle birdenbire ortaya çıkıyorlar. Ve Cihat Bey'in de dediği gibi ilkel canlı diye bir şey kesinlikle yok. Tek bir hücreye bakıyorsunuz. Tek bir hücreyi şöyle düşünün. Koskoca İstanbul'dan daha kompleks. Yani İstanbul'u alın, küçültün küçültün küçültün, milimetrenin binde birine indirin. İçindeki bütün insanlarla birlikte, hatta hücrenin çok daha kalabalık. 1 milyar protein var. Yani 1 milyar nüfusu olan bir şehir gibi düşünün böyle. Yani böyle bir şehir yoktu yeryüzünde, hayal bile edemeyiz biz.
Evet.
İstanbul'a bakıyorsunuz, trafik kazaları oluyor, kanalizasyonlarda bozulma oluyor, boru sistemleri, işte elektrik kesiliyor. Akıllı insanların yaşadığı bir şehir değil mi bu?
Evet.
Hücrede en ufak bir aksaklık yok. Milyarlarca protein, saniyede 2000 protein üretiliyor. Posta koduyla kodlanıyor, fabrikalara gönderiliyor, imal ediliyor, DNA'nın ilgili bölgesi açılıyor, sadece orası kopyalanıyor. İşte fabrikalarda protein gidiyor, üretiliyor, onlar tam gitmesi gerektiği yere posta koduyla gönderiyorlar. Mükemmel bir mezarı var, adeta akıllı, bir sürü yüzlerce kapısı var üzerinde, giriş çıkışları tam kontrol ediyor. Yani şöyle düşünün, birçok bilgisayar merkezi bir sisteme bağlı, tam hücrenin gerektiği kadar bütün maddeler tam o oranda içeri alınıyor. O oran tutturulduğu anda durduruluyor, kapılar kapanıyor. Ya bu nasıl bir akıl? Hücrenin şuursuz atomlarının aklı olabilir mi? Elektronların, aslında, protonların. Olmaz. Elektronların, protonlar zaten maddeyi bölüyorsunuz, yokluk çıkıyor karşınıza. Enerji dedikleri böyle algılarımızın algılayabildiği bir şey değil. Madde sonsuz bölünebilir değil. Bölünüyor bölünüyor, arkasından yokluk meydana geliyor. Yani bunun tabii ki aklı yok. Orada işte üstün yaratıcının aklı var.
Evet.
Bir enerji çıkıyor, evet, ortaya. Madde diye tutulabilecek bir şey yok yani. Hacim yok bir defa.
Doğru.
Yalnızca enerji var.
Sadece
hatta
enerji
son
var.
Teorileri, sicim teorisi zaten tamamen öyle. Enerjinin titreşimleri diyorlar. Ne demek enerjinin titreşimi, maddeyi yapıyor diyorlar. Sicim teorisi bu. Son
titreşimler
işte
nasıl?
Yani, yani enerji yok, frekans, yokluk titreşiyor, ondan varlık oluyor.
Yani, şey yani titreşimler, evet, bir varlığın oluşabilmesini böyle kafamda canlandırmaya çalıştım bir anda. Olmadı.
İşte Allah'ın yaratması bu. Yani tabii maddenin gerçeğine geliyoruz o zaman. Dışarıdaki maddenin aslında hiçbir zaman ulaşamayan, onu beynin içindeki monitörden seyreden ruh, Allah'ın bize üfürdüğü ruh var. İşte onu yaratan Allah, o görüntüyü yaratan da Allah. Evet. Bakın bu çok önemli. Bu evet. Zaten Darwinizmi, materyalizmi kökten kaldırıp atıyor, bitiriyor. Hiçbir şekilde açıklanabilecek bir şey değil bu zaten. Yani Allah'ı her şeyi özelliklerini bildiriyor Allah. Kendini tanıtıyor Kur'an'da. Her şeyi çepeçevre kuşattığını. Bakın her şeyi. Şimdi her şey ne demek? Elektronu da çepeçevre kuşatan Allah. Protonu da çepeçevre kuşatan Allah. Fotonları da çepeçevre kuşatan Allah. Fotonların bittiği yerde yine Allah. Her şey. Evet. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan, hakim olan, ahkamül hakimin Allah.
Şimdi hakim diyoruz, yani bilimleri araştırınca her aşamada Allah'ın hakim olduğunu görüyoruz. Yani evet. Bir şuur var, o da o şuurda şuursuz atomlara ait olamaz. Açıkça şuursuz oldukları kesin net olan atomlara atfedilemez. Hücrelere de atfedilemez. Çünkü hücrenin beyni yok.
Evet, hücrenin
ya da bir üniversitesi yok gidip
bir aklı yok, evet.
İçinde koskoca bir kütüphane var, bin ciltten oluşmuş, DNA gibi. Ve o raflardan hangi sayfayı alıp okuyup neyi üreteceğine kendisi karar vermesini beklemeyin. Hı hı. Ama üretiyor.
Nasıl bunu deneme yanılma yöntemiyle de yapamayacağına göre.
Tabii mesela parmağımızın ucundaki derideki hücreyle bakın gözümüzün korneasını oluşturan hücreler arasında hiçbir fark yok. Ama bakın korneadaki hücre ne yapıyor biliyor musunuz? Korneada yani gözün ön kısmında şeffaf olan hücrelerden bahsediyorum. Hı hı. Işık gelecek ve hiçbir engelle karşılaşmadan direkt olarak retinaya ulaşması lazım. Amaç bu. Burada bir defa hiçbir engel oluşturmaması için bu hücre diyor ki ben diyor fotonlara engel olmayayım. Ne yapayım? Çekirdeğime varıncaya kadar kaybedeyim. Hiçbir gölge oluşmasın. Tamamen şeffaf oluvereyim. Kristal şeffaflığında olayım diyor. Buna bu karar verebilir mi? İçimde tamam diyor, bin ciltlik ansiklopedi var ama hiçbir şekilde protein üretimine girmeyeyim şu anda. Yalnızca burada böyle durayım, bekleyeyim diyor şeffaf olarak. Onun arkasına geçiyoruz. Lensle karşılaşıyoruz. Lens de yine hücrelerden oluşma bir yapı. Esnekliği var. Suyla şişip genişleyebilecek şekilde. O şişkinliğini de Oktay'ın bahsettiği o kalınlığını ve inceliğini sağlayan kas hücreleri var etrafta. Onlar da yine hücre. Diyorlar ki biz diyorlar şu anda kişi yakındaki bir objeye bakıyor. O zaman şey yapalım. Gevşeyelim iyice. Birbirimizi salıverelim ki lens de şişsin. Böylece görüntü tamamen retinanın üzerine gerçek anlamda düşsün. Hiç bulanıklığa mal vermeyecek şekilde.
Ve bunu o kadar mı karar kısa veriyorlar? Zaman içinde tabii, yapıyorlar.
Evet. Bakın anda netleşiyor görüntü.
Evet. O kas hücreleri de yine aynı bilgiye sahip. O bin ciltlik ansiklopedi bilgisi de yine onların içinde. Ve onlar da kas olarak davranıyorlar bu arada. Ona ait proteinleri üretiyorlar kendi işlerinde. Lens'e baktığımızda onlar da yine hücrelerden oluşmuş. Onlar da diyorlar ki biz lensiz, bulunduğumuz yer itibariyle yine şeffaf olalım. Arada su alıp şişeriz. Su bırakıp işte şey yaparız, yassılaşırız. Kaslar da bizi çeker, gevşetir veya işte bırakırlar. Biz de bunun için buradayız gibi böyle şuurlu davranıyorlar nedense. Onun arkasında ise retina hücreleri var. Retina hücreleri de diyorlar ki bizde bin ciltlik ansiklopedi var. Biz foton bize çarptığında onu elektrik sinyaline çevirmeyi çok iyi biliriz. Gene şimdi elektrik sinyaline çevirmeye devam edelim. Ve o DNA'daki bilgiyi okuyarak o pikosaniyeler içinde milyarlarca elektriksel işlevi reaksiyonu gerçekleştiriyorlar evet, mükemmel bir şekilde. Şimdi buradaki şuur bu, yani her aşamada her detayda bu kadar şuur varken bu şuur tabii ki o hücrelere ait olamaz. Evet. O şuursuz atomlara ait olamaz. Buradaki şuur tamamen örneksiz. Bakın bu sistemin hiçbir örneği daha yok. Yani biz yapalım edelim buna benzer bir şey yapmanın dışında sıfırdan böyle yepyeni bir şey icat edemiyor insanoğlu. Hep bunun benzerini ancak gerçekleştirir. Kamera sistemi işte budur.
Evet.
Hep bunu taklit edilir.
Evet,
İşte diyaframıyla irisi taklit eder. Gözün renkli kısmında aslında kaslardan oluşur biliyorsunuz. O da gözün içine düşen ışık miktarını retina çok fazla şey yapmasın diye, zarar görmesin diye, güneşli ortamda hani diyaframı sonuna kadar açarsanız film yanar ya. Yani böyle bir şuur var gözümüzde de ve güneşli bir ortama çıktığımızda diyafram gittikçe küçülüyor, iris küçülüyor ve gözün bebeği o siyah kısım en küçük halini alıyor. En az ışık içeri girsin diye. En karanlık ortamda
hatta
da
refleks olarak gözümüzü biraz kısıyoruz. Gözde de bir kısılma meydana geliyor.
Yardımcı oluyor insan bir yandan da. Evet, gölge yaparak. En karanlık ortamda da maksimum genişliyor gözün bebeği. Siyah kısmın genişlediğini görüyoruz. Kaslar iyice gevşemiş oluyor ki ne kadar ışık varsa o karanlık ortamda tamamı retinaya ulaşsın. En hassas görüntüyü elde edebilsin diye göz. Şimdi bu şuur o zaman bu hücrelere mi atfedeceğiz? Bizim bunlardan hiçbirimizin haberi yok. Yani evet. Sizin de yok, benim de yok. Çocuğun da yok. Yaşlının da yok. Bilim adamının da yok. Bunu inkar eden, Allah'ın varlığını inkar eden bilim adamının da haberi yok.
Ki gözün yapısını bu kadar derinlemesine ancak bu yıllarda detaylamasına bu kadar biliyoruz.
Tabii
yani daha... ki geçmiş yıllarda da göz aynı sistemde çalışıyordu.
Evet. Evet. Milyonlarca insan da halen çalışıyor evet. Ve çalıştı da. Geçmişte insanlarda da bu kusursuz
bir şekilde de çalıştı.
O zaman bizim burada Allah'ın varlığını kesin kanaat getirmemiz gerekiyor. Kesin bilgiyle iman etmemiz gerekiyor Allah'ın varlığına.
Evet.
Bak zaten inananlar Allah'ın varlığına kesin bilgiyle iman ediyorlar. İşte bu kesin bilgi bu. Benim ortaya koyduğu gerçekler.
Evet, açık ve net bir şekilde. Dilerseniz sindirim sistemi konumuza geçelim.
Geçelim.
Evet. Göze ilişkin eklemek istedikleriniz varsa.
Bu şimdi burada proteinlerden oluşuyor yapılar. Bütün yapıları oluşturan proteinler var. Mesela korneadaki o şeffaf kristal şeffaf yapıyı meydana getiren kristalin şeklinde proteinler. Bunların hepsi DNA'da kodlanmış olarak var. Yani 3 milyar harfin üzerinde belli bölgeler bu proteinleri kodluyor. Şimdi evrimciler neyi iddia ediyorlardı? Tesadüfen harf değişiklikleri olacak, yeni bilgiler eklenecek diye. Halbuki siz en ufak bir harf değişikliği yaptığınız zaman bu şifrelerin üzerinde bütün yapıyı bozuyorsunuz. Yani bu da Darwinizmi tamamen ortadan kaldıran ve çürüten bir şey olmuş oluyor. Mutasyon dedikleri tesadüfi değişikliklerin hiçbir şekilde olamayacağını. Dolayısıyla zaten hiçbir şekilde faydalı tek bir mutasyon bile gözlenmedi. Dawkins hatta soruyorlar bir televizyon programında. Bize faydalı tek bir mutasyon gösterir misin diye. Ki Darwinizmin iddiasına göre trilyonlarca olması gerekirdi. Göz tesadüfen oluşacak. Onların iddiasına göre yok. Canlıların kanatları tesadüfen oluşacak. Balıkların yüzgeçleri tesadüfen oluşacak. Bir de milyonlarca senede milyonlarca aşamayla oluşacak diye iddia ediyorlardı ya. İşte bunu gösteriyor. Bakın zaten organların oluşumu bu aşama aşama oluştuğunu iddia ediyorlar ya. Bu kendi içinde evrimi çürütüyor zaten. Şundan dolayı hiçbir organ bir aşaması, bir parçasının eksikliğinde çalışmıyor. Yani şunun gibi düşünün. Yani kör organlar, kör yapılar bekleyemezler diğer yapıların kendisine eklenip gelmesini. Mesela televizyonun tüpü var diyelim. Hı hı. Onların iddiasına göre bir tüp oluşacak. Tüp oturacak, hiçbir işe yaramıyorken bekleyecek. İşte ona diğer parçalar eklenecek. Onlar da bekleyecek, kablolar gelecek. Onlar da bekleyecek, bir elektrik gelecek bir yerden. Hepsi birlikte işte plazması oluşacak, ekranı oluşacak, bekleyecekler. Bekleyecekler çerçevesi oluşacak, bekleyecekler vidalar üzerine takılacak. Bekleyecekler bir ruh oluşacak, onu seyredecek. Yani onun mantıksızlığı. Evet. Bakın bunu, bu saçmalıkları, bu deli saçmalarını böyle bilimselmiş gibi böyle Latince kelimelerle süsleyerek, böyle yanlarına çizimler yaparak, işte Roma'ya gittik bakın, bir soru sordum, mikrofonum elimden alındı, Cihat Bey'le birlikte gittik. Roma'da Darwinistlerin yaptığı bir toplantı. Vatikan'ın organizasyonuyla oldu bu. Papalığın kontrolünde, ki Vatikan'da Masonların kontrolünde, çünkü Darwinizmi savunuyor bu safsatayı. Ateistleri getirmişler konuşmacı olarak, ateist evrimcileri. Çıktık, bir soru sorduk. Dedik ki bize bir tane ara geçiş formu gösterir misiniz derken kürsüde dünyanın en iki evrimcisi var. Douglas Futuma ile Francisco Ayala. Bunu susturun, mikrofonu kapatın, bilmem
sorunuz
ne falan böyle başladılar.
Sorunuz cevaplandırılmayacaktır.
Sorunuz cevaplandırılmayacaktır. Evrimcilerden başka sorusunu almayacağız falan filan derken böyle mikrofonumu aldılar. Beni dışarı çıkarmaya çalıştılar. Ondan sonra ya bu durumlarını gösteriyor. Onlar da biliyorlar bir ideoloji, bir saçmalık olduğunu. Savunabilecekleri, belli getirebilecekleri hiçbir konu yok. Bunu yapıyorlar. Yani ne demek bir insan bilimsel bir şey olsa insan böyle mi davranır?
Tabii yani kim soru sormak istiyorsa o soruya bir açıklık bir şekilde cevap verilir.
Evet.
Evet. Bir de ben de bir soru sordum orada. Dedim ki daha doğrusu Ayala Amerikalı profesör gözün evrimini kalktı anlattı. O kadar saçma bir şeyle şekilde anlattı ki. Dedi ki işte önce dedi ışığa hassas hücreler oluştu. Sonra o hücreler gittikçe çukurlaştı. Çukurlaştı. Sonra oraya bir tane lens geldi, oturdu. Ondan sonra göz oluverdi. Bu çukur ve üzerindeki lensle göz oluştu. Milyonlarca yıl içinde dedi. Bakın milyonlarca yıl içinde dedi. Ya ilk canlılıkta yalnızca dedi ışığa hassas bir grup hücre vardı. Fotoreseptör denen. bu şekilde çukurlaşarak üzerine sonlandığı bir lens geldi dedi. Anlattı bu şekilde bitirdi. Sonra ben söz aldım, sorusu olan var mı diye. Tek kişi bendim soru soran. Dedim ki çok güzel anlattınız da prezentasyonunuz gerçekten işte güzeldi ama dedim böyle bir canlı var dedim. Trilobit dedim. Yani bunun bir tane iki tane gözü de yok. 600 tane hatta işte 3000 tane gözü olanları da var. Ve bu çift lens sistemi zaten var. Hiçbir şeyde bunun atası olabilecek şeyi de hücreler de canlılar da yok. Daha ilkel göze sahip hücreler de canlılar da yok dedim. Bunu nasıl evrimde anlatabiliyorsunuz deyince ne dedi biliyor musunuz?
Mikrofonunu alın.
Hayır. Ben trilobiti bilmiyorum dedi.
Ciddi misiniz?
Evet.
Yani şaşıracak şimdi, bir şey yani. Öyle yani, bir konuyu öyle
ben
bir seminerde
bilmiyorum dedi ama anlattığı masalı çok güzel anlatabiliyor. Bir masal o zaman yani hiçbir bilimsel değeri olmadığını kendisi ifade etmiş oldu.
Dolayısıyla ama iki ihtimal var. Ya hakikaten bilmiyor, süper cahil. Ya da uyduruyor. Ya da yalan söylüyor. Yani
ya da yalan söylüyor.
Bence ikisi de. Yani hem çok arası cahiller hakikaten Darwinistlerin özelliği yani bir insanın çünkü böyle bir saçmalığı savunması süper cahil olmayı gerektiriyor. Çok akıl almaz detaylar var ve ihtişamlı bir yaratılış olduğu çok açık.
Her böyle bir şey savunuyorsanız o konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapmanız lazım.
Evet.
O zaman da şu canlıya bir şekilde ulaşmanız lazım.
Evet, yani bu bir gerçek olarak duruyorsa bir yanda o zaman senin anlattığın masal olduğuna zaten herkesin açık anlaşılıyor masal olduğu.
Ya aslında bunu biliyorlar tabii yani. Bilinmedik şeyler değil bunlar. Açıkça yalan söylüyorlar. Yani sırf Allah'ın varlığını inkar edebilmek için
vicdanları kabul ettiği halde.
Tabii, evet. Vicdanları kabul etti. Yani bu da Allah'ın yarattığı bir kader. Yani aslında bunların Darwinizme inanmaları çok büyük bir mucize. Yani çünkü ufacık bir çocuk bile değil mi? Böyle bilimsel delillere de ihtiyaç yok. Yani trilobiti hiç görmeyebilir bir insan hayatı boyunca. Trilobit gözünü bilmeyebilir. Çok insan var böyle sokaktaki tabii. İnsanlarımız. Tabii bilmeyebilirler. Bilmiyorlardı zaten. Hatta teknik olarak gözün detayları da bilinmeyebilir ama bir insanın önünde bir görüntü varsa ben diyebiliyorsa zaten bakın ben diyebilen bir varlık ben kendimi yaratmadığıma göre beni Allah yarattı. Yani çok açık bu. Allah'ın sonsuz varlığının delili bu. Bakın, yani sonsuz var olan bir yaratıcı olması gerekiyor.
Neml suresi 14. ayette Allah şöyle haber vermiş. Böyle insanların olabileceğini. Pardon 13. ayet. Şeytandan Allah'a sınırım. Ayetlerimiz onlara gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler ki bu apaçık olan bir büyüdür. Yani inanamıyorlar. Ve büyü olarak addediyorlar. Ve devam ediyor ayet. Allah şöyle devam ediyor Cenab-ı Allah. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Sırf vicdanları tabii ki kabul ediyor. Yani reddetmek mümkün değil. Eğer bir şey bir anda oluşuyorsa çok kompleks bir şey, tabii ki bu yaratılmıştır. Tesadüfen oluşamaz. Hı. Gözde bunun en büyük kanıtı olmuş oluyor. Ama bak Allah şöyle devam ediyor. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla. Yani bir yaratıcıya boyun eğmemek adına ateizme sarılıyorlar. Kendilerini kandırıyorlar.
İnkarla.
Evet. Kendilerini kandırmaya devam ediyorlar. Kendi kendilerine zulmetmiş oluyorlar. Bir yerde.
Çünkü tesadüf öyle bir saçmalık ki tesadüfün olamayacağını bilimsel olarak ispat edebiliyorsunuz. Yani
matematiksel olarak, mesela, istatistiksel olarak ispatlanıyor.
Deseydiler ki haşa bizi şu dağ yarattı. Hı hı. Onu yani matematiksel olarak ispat etmek daha zor yani.
Tabii.
O da delisiz. Yavrum deli misin dersin de daha yaratabilir mi değil mi? Şimdi tesadüfe deyince bakıyor proteinin hesaplıyorsunuz. Tesadüfen oluşma ihtimali 10 üzeri 950'de bir ihtimal çıkıyor. Yani imkansız. Zaten o ihtimal de amino asitlerin olup birbiri arkasına olması gerektiği gibi bağlanması, hepsinin sol elli olması ve peptit bağları yapması ve doğru dizilimde olacak şekilde bir deneme yanılma mekanizmasının olmasında ortaya çıkan bir rakam. Bakın doğada deneme yanılma mekanizması yoktur.
Yoktur.
Deneme yanılma mekanizması bir bilinç gerektirir.
Evet.
Yani öyle olacak ki bakın bu ancak çok gelişmiş bir laboratuvarda ya da hücrenin içinde olabilir bu. Yani bir gizli el oturacak, amino asitleri alacak, sadece sol elli olanlarını seçecek. Bunları peptit bağlarıyla birbirine ekleyip tam 500'e geldiğinde duracak, bakacak. Ha diyecek bu benim aradığım protein değil. Tekrar ayıracak.
Tekrar verecek.
Her seferinde de değişik bir kombinasyon deneyecek. 10 üzeri 950 defa denediği zaman bunu bakın 950 sıfırlı bir sayı bu. 12 sıfır trilyondur. 12 sıfır trilyon 950 sıfırın adı yok. Yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir sayı bu. 10 üzeri 950 defa deneyecek ki bunu o bir taneyi bulabilsin. Şimdi 10 üzeri 950 defa deneme yapamıyorsunuz. Çünkü kainatın ömrü Big Bang'den itibaren, sıfır noktasından, yani kainatın yoktan yaratıldığı andan itibaren 10 üzeri 17 saniye. Bakın 10 üzeri 950 reaksiyon kainatın ömrünü öyle milyonlarca kere geçiyor.
Yani, bir deneme yapma şansınız yok bu vesileyle de.
Tabii atom sayısı 10 üzeri 79 78, evet. Bu da yetmiyor. Yok 79'muş baktım. 79 bu da yetmiyor. Hatta 10 üzeri 80 diyenler var. 78 olsun 80 olsun fark etmiyor. Yani atom sayısı da yetmiyor. 10 üzeri 950 tane molekülden bahsediyoruz biz. Yani siz bütün kainatı amino asit yapsanız, böyle itirafları var zaten. Amino asitlerin hiçbirinde hiçbir bir araya gelip de protein molekülü yapamıyor. Çünkü bağlanmayı reddediyorlar. Her ısıda peptit bağ yapmayı reddediyorlar. Başka mesela moleküllerle hemen reaksiyona giriyorlar. Hepsinin sol elli olması gerekiyor. Sağ elim, sol elim gibi düşünün bunları. Hı hı. Mutlaka sol elliler giriyor. Niye? Bilmiyoruz. Çünkü Allah öyle yaratıyor. Çünkü sağ elliler varken, sol elliler varken %50-50 mutlaka proteinlerin içinde %50 sağ el, %50 sol elli aminosit olması gerekir. Değil mi?
Evet.
Olasılık olarak bıraktığınız zaman mutlaka böyle olur.
Bir tane olmuyor.
Bir tane bile girmiyor. Girdiği zaman da protein olmuyor zaten. Trilyonlarca protein var bakın doğada. Bir tane sağ elli aminositin girdiği protein yok.
Zaten böyle bir düzenli sistemi hangi canlı için ne kadar zamanda deneyerek yapabileceksiniz? Balık için mi? Kuş için mi? İnsan için mi? Kedi için mi? Tavşan için mi? Yani milyonlarca canlı var. Hangisi için hangi düzeneyi deneyerek yapacaksınız? Hepsinin farklı bir sistemi var. Balıkların, doğru, bakıyorsunuz tabii, farklı, evet. Kuşların farklı, insanlarınki tamamen farklı. Hangi biri için deneyeceksiniz? O yüzden deneme yanılma yöntemin...
Deneme yanılma yöntemi zaten bilinçtir. Bakın deneme, yanılma, yanıldığını bilecek...
Tabii.
Bir şeyin doğrusunu arayacak bir akıl gerekir.
Evet.
Değil mi? Siz mesela bir şeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Deniyorsunuz. Yanıldığınızı görünce bir daha deniyorsunuz.
Aradığınız bir şey var.
Evet, aradığınız
bir şey var. Hedefiniz var. Onu, ama tabii, o kavram olarak bir yerde olması lazım.
Bir de o aradığınız şeyi bilmeniz de gerekiyor.
Evet, işte
yani bunun için bir bilinç gerekiyor.
Evet.
Neyi aradığınızı bilmeniz lazım. İşte tat duyusuyla ilgili. Yani bir şeyin acı olduğunu tatmamışsanız nereden bileceksiniz ki o acıyı aradığınızı?
İnsan evet, hayal bile edemez.
Yani hayal bile edemez.
Beş tane duyumuz var bizim. Birine düşünelim hep birlikte. Altıncı duyuyu hayal edebilir mi kimse? Edemez.
Tabii, edemez.
Nasıl edebilirsin? Siz mesela görme yokken görmeyi hayal edebilir mi insan? Edemez.
Edemez.
Hayal bile edemezsiniz yani, değil mi?
Evet.
Bir duyuyu. İşte onu ancak Allah'ın iradesiyle olacak bir şey. Ancak sonsuz akıl sahibi bir irade olacak ki o parçaları bir araya getirip son aşamada ortaya çıkacak bir avantajı, yani görmeyi hedefleyecek. O da Allah'ın,
evet,
aklı. Yani evet, görmeyi yaratan akıl, inşallah cennette başka duyular da olacak.
Başka i̇nşallah, boyutlar olacak.
Başka boyutlar, başka renkler inşallah olacak. Başka renk bile hayal edemiyor insan. Yani
evet,
nasıl, yani hayalinizi bile canlandıramıyorsunuz. İnsan bilmediği bir şeyi hayal bile edemez. Ki akıllı bir varlık insan. Doğanın, yani doğa ne alaka? Doğanın kendisi yaratılmış zaten. Yani bu çok açık.
Tabii bir kuşun düşünün, işte göç etmeyi akıl etmesi, beslenmeyi, yavrusuna uçmayı öğretmeyi akıl etmesi, bunlar mümkün değil.
Yaratma yalnızca Allah'a ait olmuş oluyor bu noktada.
Evet.
Yani insan sıfırdan, başladı söylediğim gibi, sıfırdan benzersiz bir şey yaratamıyor. Allah'ın bedi sıfatı var, benzersiz yaratma sıfatı var. O şekilde Allah yaratıyor. İnsan, evet, hiçbir şekilde bir şey yaratamıyor. Evet. Yoktan bir şey zaten var edemiyor.
Evet.
Ya zaten insanın bu doğadaki Allah'ın yarattıklarını incelemesi bilimi meydana getiriyor. Yani mesela optikten bahsettik gözde. Niye optik diye bir bilim var? Çünkü Allah göz merceğini yaratmış, ışığı yaratmış, ışığın kırılma kanunlarını Allah belirlemiş. Çünkü doğadaki kanunları belirleyen Allah'tır. İnsan buna bakınca, bunu araştırınca, biz zaten Allah tarafından yaratılmış olan şeyleri araştırıyoruz. Değil
evet
mi? Göz zaten yaratılmış. Göze bakıp optik oluşuyor. Görme, değil mi? Işık yaratılmış. Hücrenin genleri yaratılmış. Orada bir düzen var böyle. Enzimlerin çalışma sistemi, kendini eşlemesi. Buna bakıyorsunuz, bunu araştırıyorsunuz. Genetik bilimi oluyor bu.
Evet.
Hücrenin içinde yapılan reaksiyonlar var. Değil mi? Bir sürü enzimler var. Maddelerle etkileşime giriyorlar. Bunu incelediğiniz zaman biyokimya alıyor. Fosiller var. Fosilleri çıkartıp Allah yaratmış onları. Çıkardığınız zaman o paleontoloji bilimi oluyor, onu incelediğiniz
hep
zaman.
Ama şey var. Yaratılmış, bilinen bir şeyin incelenmesi ve arkasından onun detayının çıkması. Yani tabii, bir şeyi bilmeden yaratıp var etmek diye bir şey yok.
Bilimi yaratan kim olmuş oluyor o zaman? Allah. Allah olmuş oluyor, evet. Çünkü değil mi? Allah'ın yarattığı biz. Fakat Allah kanunlardan münezzehtir. Yani Allah bu kanunları dilediği zaman değiştirir, dilediği zaman kaldırır. Allah kanunlara bağlı değildir. Bazen insanlar onda yanılıyorlar. Örneğin bazı Müslümanlar bu tuzağa düşüyor. Darwinizmi savunan Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Bir kere şundan etkileniyorlar. İşte Darwinistlerin işte çoğunluk olması, güya bilimsel olduğunu
ki iddia etmeleri. Ki o da tersine döndü. Çoğunluk da değiller artık. Evet. Tersine döndü.
Güya işte bilimsel olduğunu iddia etmeleri. Bir de her şeyin kanunlara bağlı olmak zorunda olduğunu. Yani doğa kanunlarını, doğa kanunlarını yaratan Allah. Allah dilediği zaman bunları kaldırır ve değiştirir. Bunun Kur'an'da çok açık örnekleri var. Mesela ilk insanın yaratılması için mutlaka bir sperm ve yumurta hücresi gerekiyor, değil mi? Değil. Allah dilediği zaman kaldırır bunu. Hazreti Adem'i yaratıyor Allah. Çamurdan yaratıyor. Şekil verdiği balçıktan yaratıyor. Annesi babası yok. Dolayısıyla bir spermle yumurta hücresinin birleşmesi de yok. Ol demesiyle Allah'ın anında oluyor. Yani andır Allah'ın. Saniyeden de küçük böyle. Allah ol dediği an olur her şey. İşte Hazreti İsa'nın babası yok. Annesi birdenbire Hazreti Meryem hamile kalıyor Hazreti İsa'ya. Evet. Ya da Hazreti Musa'nın asası birdenbire yılana dönüşüyor. Yani cansız bir varlık, değil mi? Birdenbire yılana dönüşüyor. Bakın bunların hepsinde bildiğimiz kuralların dışında bunlar. Dışında. Çünkü evet. Allah dilediği zaman kaldırır. Yani çamura üfürüyor Hazreti İsa, bundan kuş oluyor. Melekler var, cinler var, ahireti yaratmış Allah, değil mi? Cennet evet. Ve cehennet şu anda var. İnşallah Allah'ın sonsuz hafızasında her şey levh-i mahfuzda kayıtlı. Bizim sonsuz hayatımız da kayıtlı. Allah katında zaman da yok. Yani insanın boyutu farklı. Allah onu yaratmış özel olarak insan için. Zaman, mekan boyutunu. İnsan bunun içinde düşünüyor tabii. Çünkü Allah'ın sonsuz ilmi ve sonsuz aklı var. Biz Allah'ın Allah'a bildiği gibi bilemeyiz. Kaderi Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz.
Tabii ki, kesinlikle.
Evet. Allah'ın kesinlikle. İzin verdiği kadarıyla öğrenip bilebiliyoruz.
Evet. Mesela evet. Ruhu da Allah söylüyor. Ruhtan sana az bir bilgi verilmiştir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ruhun olduğunu kesin olarak biliyoruz ama nasıl olduğunu Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz tabii. Bir insanın çok sınırlı aklı. Allah'ın dilediği kadarını bilebiliriz biz. Allah'ın ilmi ve kürsüsü gökleri her şeyi kuşatıyor.
Evet, kesinlikle. Evet, dilerseniz sindirim konusuna geçelim.
Geçelim. Tabii.
Arkadaşlarımız hazırlamışlarsa reklamlardan sonra diyoruz. Kısa bir reklam aramız varmış. Onun arkasından sindirim sistemine geçeceğiz. Adnan Oktar'la baş başa programı tüm hızıyla devam ediyor. Evet, Sayın Adnan Oktar da ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Hemen hatırlatmak istiyorum, yayınımız harunyahya.tv adresinden de canlı olarak izlenebilir. Evet, şimdiki konumuz sindirim, değil
evet,
mi efendim?
Evet.
Sindirim üzerine konuşmadan önce bir veterimiz var. Önce onu izleyelim, arkasından sohbetimize devam tamam. edeceğiz. Sindirimle ilgili görüşlerimizi Sayın Doktor Oktar Babuna'dan ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu'dan almaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız evet. Sanıyorum daha henüz hazırlamamışlar veterimizi. O zaman biz konuşmaya başlayalım. Evet. Hazırladıkları vakit veterimizi izleriz. Evet.
Gördük gözde ne kadar bir komplekslik var. Allah'ın üstün yaratma sanatının olduğunu. Tabii seyircilerimiz dilerlerse harunyahya.org, harunyahya.net sitelerinden Sayın Adnan Bey'in, Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarını indirebilirler. Mesela Gözdeki Mucize kitabı var. Anlattıklarımız oradandı. Daha detaylı bilgiye ulaşabilirler o şekilde.
Evet, ücretsiz olarak.
Evet, ücretsiz olarak. Filmleri var. Yüzlerce filmi var. Hemen her konuda, tüm kitap konularında.
İnsan Mucizesi diye bir kitabı var Adnan evet. Bey'in. O kitapta da işte kalp olsun, sinirim sistemi olsun, vücuttaki sistemlere ait detaylı böyle anlatımlar var. Teşekkürler.
Evet, veterinerimiz hazırmış. Buyurun izleyelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim.
Asıl öğütme işleminde asitlerin kullanıldığından bahsetmiştik.
Bu asit sindirimi yapılan maddelerle birlikte makinemizin bundan sonraki bölümlerine geçecektir. bu sindirim sistemi için çok ciddi bir tehlikedir. Çünkü bu ünitelerde mesela 12 parmak bağırsağında midedeki gibi kendisini koruyabilecek özel bir tabaka yoktur. O halde nasıl olup da 12 parmak bağırsağı asitlerden zarar görmemektedir?
İki parmak bağırsağına mideden besinlerle birlikte gelen asitlerin oranı tehlikeli bir boyuta ulaştığında bağırsağın duvarındaki hücrelerden sekretin isimli bir hormon salgılanmaya başlanır. Bu işlemlerle ilgili olarak üzerinde durulması gereken noktalar vardır. Öncelikle 12 parmak bağırsağını koruyan sekretin hormonu ince bağırsağın çeperindeki hücrelerde prosekretin halinde bulunur. Bu hormon sindirilmiş besinlerin asidik etkisiyle başka bir kimyasal madde olan sekretin haline dönüşür ve bu hormon pankreası uyararak salgıların zararlı etkisini ortadan kaldırır. Sekretin hormonu kana karışarak pankreasa gelir ve enzim salgılaması için pankreası yardıma çağırır. İki parmak bağırsağının tehlikede olduğunu haber alan pankreas, bikarbonat moleküllerini bu bölgeye gönderir. Bu moleküller mide asidini etkisiz hale getirecek ve 12 parmak bağırsağını koruyacaktır. İnsan bedeninin kapkaranlık derinliklerinde gözü, kulağı olmayan, bir beyni ve şuuru bulunmayan hücrelerin böylesine kusursuz sistemler içinde çalışmaları Allah'ın üstün yaratışının sonuçlarıdır. Hücreleri sahip oldukları özelliklerle birlikte yaratan, benzeri olmayan bir ilmin sahibi olan Allah'tır. İnsanlara kendi bedenlerinde yarattığı bu gibi özelliklerde gücünün sınırsızlığını göstermektedir. Yediğimiz bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Ancak sindirimdeki son aşama, sindirim ürünlerinin vücutta gerekli yerlere dağıtımının sağlanması için emilmesidir. Sindirim sisteminin parçalarından ağız ve midedeki emilim çok azdır. Emilim tam olarak bağırsaklarda gerçekleşir. İnce bağırsağın yapısı emilim için çok uygundur. İnce bağırsağın iç yüzü son derece girintili ve çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Bu girinti ve çıkıntıların üzerinde de mikroskobik pompalar bulunur. Bu pompalar emici hücrelerdir. İşte bu hücreler vücudun ihtiyacı olan besinleri yakalar ve bağlı oldukları kan damarlarına pompalarlar. Bu nedenle bağırsaklarımızın çevresi karmaşık bir damar şebekesiyle çevrilidir. Vücudunuzun neye ihtiyacı varsa bu küçük pompalar bunu bilir. Beyin hücrelerinizde kullanılacak parçalanmış şeker veya kas hücrelerinizde kullanılacak bir amino asit. Bu küçük pompalar bir akıl gösterisiyle ihtiyacınız olan besini bulur ve yakalar. Siz bu görüntüleri izlerken de milyarlarca pompa sizin bu görüntüleri izleyebilmeniz için ihtiyacınız olan besinleri gerekli yerlere pompalamaktadır. Bağırsakların içinde bulunan kıvrımlar ve bu kıvrımların üzerinde bulunan mikro pompalar sayesinde ince bağırsak oldukça büyük bir yüzey alanına sahiptir. Öyle ki yetişkin bir insanın bağırsağının sahip olduğu toplam alan yaklaşık 300 metrekareye ulaşır. Bu yaklaşık iki küçük tenis kortunun toplam alanına denk gelen bir büyüklüktür. Besinlerin sindirimi işte bu geniş alanda gerçekleşir. Besinler parçalanarak önce bir bulamaç haline getirilir. Sonra bu bulamaç bağırsak iç yüzeyinin üzerine hiçbir nokta eksik kalmayacak şekilde ve çok çok ince bir tabaka olarak serilir. İşte bu sayede hücreler yiyeceklerin içindeki bütün besini kolayca emebilirler. İnce bağırsağın çok özel bir fonksiyonu da bazı maddeleri vücudun ihtiyacı olduğu kadar emebilmesidir. Örneğin demirin fazlası vücuda zararlıdır. Belli bir oranın üzerinde bağırsaklara ulaşan demir hiç emilmeden bağırsaklardan atılır. Bundan başka ince bağırsağın çok özel bir bölümünde ise sadece B12 vitaminini emmek üzere hazırlanmış hücrelerden oluşan bölgeler bulunur. Ameliyatla bağırsaklarının bu bölgesi alınan kişilerin tıbbi tedavi olmadığı takdirde kansızlıktan ölmeleri kaçınılmazdır. Bazı özel besinlerin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir. Bunlardan biri de K vitaminidir. K vitamini kanın pıhtılaşması mekanizmasında görev yapan, eksikliğinde insanı ölüme götürecek sonuçlar ortaya çıkabilen son derece önemli bir vitamindir. Ancak K vitamini doğada insan bedeninin ihtiyaç duyduğu şekilde bulunmaz. İnsan vücudunun bu vitamini kendi kullanabileceği hale getirmesi, yani bir anlamda rafine etmesi gereklidir. Ancak insan metabolizması böyle bir rafine işlemini de gerçekleştiremez. Peki nasıl olur da insanlar K vitamini eksikliğinden dolayı yaşamlarını yitirmezler? Bu vitamini insanın kullanacağı hale getiren, onun için rafine eden mekanizma nedir? Bağırsaklarda bulunan özel bakteriler, K vitaminini bir dizi işlemden geçirir, rafine eder ve insanın kullanabileceği hale getirirler. Bu bakteriler tarafından rafine edilen K vitamini, kalın bağırsaktan emilerek kana karışır. İnsanın hayatını devam ettirebilmek için varlığından bile haberdar olmadığı, hatta adını bile bilmediği küçücük bir bakteriye muhtaç olması üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Hiçbir tesadüf bir bakteriyi meydana getirip, üstelik bunu insanın bağırsaklarına yerleştirip, bu bakterinin genetik şifresini insana faydalı olacak işlemleri yapacak hale getiremez.
Evet, FTR'mizde de seyrettik. Bakterilerle ilişkin bir şey özellikle dikkatimi çekti beni. Benim hemen öncelikle onu sormak istiyorum. Bakteriler bir zararlı organizmalar olarak biliriz. Evet. Ama insanın yaşaması için çok da gerekli olduğunu görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz?
İşte bu Allah'ın mucizesi. Allah orada gücünü ve aklını, inşallah sonsuz aklını gösteriyor. Hakikaten bir bakteriye muhtaç durumda yaratıyor Allah insanı. O bakteri olmasa K vitamini emilmiyor. K vitamini olmasa pıhtılaşma bozuluyor ve kanayarak ölüyor insan. O bakterinin özel bir yararı var. Tam olması gerektiği yerde, tam olması gerektiği şekilde yaratılmış tabii ki. Bu çok açık. Yani bunun böyle deneme, yanılmayla aşama aşama gibi bir şeyler olması söz konusu değil tabii ki. Yani bu yine böyle evrim saçmalığını tamamıyla, bir tek bu zaten yeterli, ortadan kaldıran bir şey. Çünkü o bakterinin orada olmadığını düşünelim. Değil mi?
Evet.
Evrimin iddia ettiği gibi böyle aşama aşama yok, tesadüf vesaire gibi ipe sapa gelmez hayali mekanizmalarla oluşmuş olsa, tabii ki o bakteri orada olmayacak, K vitamini emilemeyecek. Sırf bu, bakın, bu eksik olsa, insanın her şeyi tamamı olsa insanın hayatta kalmasına yetmiyor.
Evet,
esin devam ettiremeyecek.
Yani eksik değil de yeri farklı bir yerde olsaydı, yeri bağırsaklarda değil de bakteri yine olsun ama elimizde olsun, oraya iltihap yapar.
Evet.
Beynimizde olsun, orada zaten iltihap yapar. Zaten anlamsız bir şey olur. Hı hı. Hiçbir şekilde zaten faydalanamayız. Bakın yani her aşaması, her noktasında bir hikmet karşımıza çıkıyor. Bir şuur çıkıyor ortaya.
Bir tek o bakteri değil zaten. Bakterilerle inanılmaz bir denge var insanın vücudunda. Bu denge bozulduğu zaman, mesela antibiyotik kullandığınız zaman birçok yan etkileri, değişik hastalıklar ortaya çıkar. Mesela ağzınızda mantar üremeye başlar. Değil mi? Herkes bunu etmiştir. Bağırsak sisteminde bozulma olur. Çok dışarı çıkma gibi bir takım komplikasyonlar ortaya çıkar. Neden oluyor bunlar biliyor musunuz? Vücudun normalde bulunan bakteriler var. Normalde olması gereken bakteriler. Eğer siz antibiyotik alarak normalde olması gereken bakterileri öldürdüğünüz zaman sizde hastalık yapacak bakteriler üremeye başlıyor. Bakteriler ve mantarlar üremeye başlıyor. Dengesin, o zaman tabii elinizde mantar olmaya başlıyor. İşte ağzınızda dediğim gibi bazı enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Bağırsaklarınızda aynı şekilde değişik enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Demek ki bir denge yaratılmış. Yani başka canlılarla, bakterilerle faydalı bir denge yaratılmış. Onların size faydası var, sizin onlara faydası var. Onlar da beslenmek için sizin vücudunuzda yaşıyorlar. Fakat size de faydaları var. Karşılıklı bir fayda söz konusu. Ya bu da tabii kusursuz bir yaratılışı ispatlıyor.
Evet, çünkü bunu ne insan kendi isteğiyle yapabiliyor ne de bakteri ben yaşamımı bu şekilde devam edeyim, ettireyim deyip hani insan vücuduna kendiliğinden girip yerleşemeyeceğine göre.
Çok doğru, evet.
Evet. Yani kuş bakışı baktığımızda sisteme, sinir sistemi harika bir sistem olduğunu görüyoruz. Düzenlenmiş olduğu çok kesin, net. Bir şuurla yaratılmış olduğu çok açık. Neden? Çünkü bakıyorsunuz başından sonuna kadar bir boru sistemi ve amaç ne burada? 100 trilyon hücrenin ihtiyacı olan gıdaları temin etmek. Gıda bir yerden girdiği zaman tek başına girmesi yeterli olmuyor. Çeşitli enzimlerle yoğrulması, ondan sonra dışarıda parçalanması, daha o kanalın içindeyken parçalanmaya başlanması ve daha sonra gerektiği yerde gerektiği hücrelerle emilmesi gerekiyor.
Evet.
Yani çok hassas bir şey. Gerektiği yerde önce asitlerle parçalanıyor, midede olduğu gibi çok güçlü asitlerle parçalanıyor. Sonra ince bağırsağa geçer geçmez orada başka enzimlerle birleşiyor. Karaciğerden ve pankreastan gelen özel sindirici enzimler katılıyor olaya. Ve oradaki yağlar, proteinler, karbonhidratlar sindirilmeye başlanıyor. Yani parçalanmaya başlanıyor ve daha sonra hücreler tarafından emilmeye başlanıyor, bağırsak hücreleri tarafından.
Ve o asitler o mide duvarına bir şekilde zarar vermiyorlar.
Vermiyorlar. Evet. Bakın midedeki asit kendine zarar vermiyor. Onu geçen programda Oktay Bey detaylı olarak bahsetmişti zaten. Koruyucu mukus tabakası var. O mukusu üreten özel hücreler var. Böyle bir koruma mekanizması var. Onu geçtik. O asidin az önceki VTR'de de izledik. İnce bağırsağa geçer geçmez oradaki hücreleri tahrip etme özelliği var. Neden? Çünkü oradaki hücrelerin kendilerini koruyacak bir mukus tabakaları yok. Asit geçer geçmez oradaki hücreleri sindirmeye, yakmaya başlayacaktır.
Evet.
Ne oluyor? Hemen o noktada asidik bir materyal oraya geldi diye orada sekretin denen bir tane hormon var, devreye giriyor, salgılanıyor. Daha doğrusu prosekretin denen bir hormon var. Asitle karşılaştığında sekretine dönüşüyor. Bakın o da bir basamak. Birkaç basamaktan oluşan bir mantık var, bir şuur var orada. Daha sonra o sekretin, prosekretinden sekretine dönen madde, hormon gidip pankreası uyarıyor ki bize asit ortam geldi, bize zarar vermeden önce sen bir an önce buraya bikarbonat denen bazik maddeyi gönder. Şimdi ben baz nedir, asit nedir bilmem. Sokaktaki insan da bilmez. Ama bu hücreler biliyor işte.
Evet.
Ya asidi nasıl eksiz hale getirmeyi biliyorlar. Nasıl biliyor? Bazda asit bir yere geldiğinde nötralize oluyor ve yakmıyor artık. Tahriş etmiyor oradaki hücreleri.
Tüm bunların bu kimin aklı o zaman? Bile olmuyor ki.
Bu akıl kimin o zaman? Benim değil. O hücrelerin mi?
Hayır.
Hücreler o hücrelerin diyorlar.
Böyle bir şey mümkün. Böyle bir şey mümkün.
O hücrelerin diyorlar ya da ne diyorlar?
Doğanın söylüyorlar. Doğanın diyorlar yani. Taşın, toprağın.
Doğa kendini.
Şuursuz atomların. Doğa kendini. Haklı diyor yani.
Diyorlar ki o hücreler kendilerini organize ettiler diyorlar. Böyle bir şey mantıksızlıkla ortaya çıkabiliyor işte evrimciler. Saçmalığa bakın.
İlginç, kendini organize edebilen hücreler.
Evet. Şuursuz atomlar bir yere geliyor.
Demek ki evet, o hücreler bir profesörden çok daha akıllılar.
Tabii. Tabii.
Yani buradan profesör haberi yok.
Haberi yok. Yani. Kendi bünyesinde oluşan sistemden haberi yok.
Bakın, akılsızlığa bakın yani, bunu nasıl bir safsatayı nasıl insanlara kabul ettirmişler yüzyıllarca.
İnsanlar görecek ileride yani, bu hakikaten.
Şimdi halkımız bu kadar yalakalı, bu kadar biz şey miyiz yani, saf mıyız affedersiniz? Yani çok açık bilim net ortaya koymuş. Yani bunu en basit ortaokul öğrencisi, ilkokul öğrencisi bile çok rahatlıkla anlıyor. Hı. Tabii ki biraz inceleyince bunun Allah'ın yaratması olduğunu, o tesadüflerle ulaşamayacağını zaten açıkça net ortada. O şuurun da o hücrelere ait olmayacağı çok açık ortada. Böyle bir hormon dizilimi, hormon basamakları hiçbir şekilde kendi kendine oluşamayacağı ortada. Asidi bilen, bazı bilen, kendisine zarar geleceğini bilen hücreler. Bakın, bilmeselerdi hemen daha ilk aşamada zaten asit onları tahrip eder, ölürlerdi. Zaten aktaramazlardı o bilgiyi. Bizim başımıza bunlar geldi, işte sizin de başınıza geldi.
Gelmesin diye bu hücreler arası bir iletişim hatta.
Yani
hatta.
Evrimcilerle, yani evrimci mantığıyla dalga geçmenin sonu yok.
Evet, sonu yok hakikaten.
Yani gerçekten çok komik durumdalar. Yani bir an önce vazgeçmeleri değil. Gerekiyor. Gurur yapacak bir konu değil. Adnan Bey de bahsediyor bundan detaylı olarak. Yani gurur yapıyorlar diyor. Kendileri de farkında aslında saçmalığın, savundukları şeyin saçmalığının. Yani bundan bir an önce vazgeçmeleri lazım. Çok ayıp ediyorlar gerçekten.
Yani Darwinizm tabii bir safsata. Türk milleti çok zeki. Zaten %95'lerin üzerinde artık Darwinizme kimse inanmıyor. Fakat Darwin bakın Türk milletini nasıl küçümsüyor, hakaret ediyor. Size bir alıntı okuyayım. Diyor ki Charles Darwin, Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların, haşa Türkler için aşağı ırklar diyor, çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini görüyorum. Katledilecekler diyor. Onu umuyor. Temennisini söylüyor burada.
Tarih tekerrürden ibarettir. Biz kazandığımız zaferlerle, kazandığımız savaşlarla ünlü tabii, bir tarihe sahibiz.
Evet, tabii binlerce yıllık geçmiş olan tekerrürden devlet ibarettir. Tecrübesi Osmanlı'nın birikimi
acısıdır.
İstanbul'u yapmış Necip Türk milletini haşa aşağı ırklar diyor, yok edilecekler diyor, onu temenni ediyor. Ya, Türk milleti nasıl kabul eder bunu? Edemez böyle bir şey tabii ki. Yani hiç bu safsatanın öğrencilere okutulmaması lazım. Zaten Darwinizm o kadar zararlı bir şey ki bakın ırkçılığı getiriyor. Zaten bakın sırf bu değil. Diyor ki kadınlar için bakın ne diyor Darwin'in. Bir de onu dinleyin. Diyor ki Darwin'in insanın türe inşaatı kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda kadınlara Darwin söylüyor bunu. Daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını yazıyor.
Bakın diyor ki getiren bir kadın değil herhalde onu. Evet. Yetiştiren.
Bakın daha devam ediyor kadın. Kadın için diyor ki Charles Darwin, sizinle ilgilenecek biri, kadın yani, bir köpekten daha iyi oyalayabilecek, ev ve evin sorumluluklarını alacak biri diyor.
Allah Allah.
Köpek nasıl oyalıyorsa kadın da sizi oyalar.
Ama aynı zamanda ev ve evin sorumluluklarını nasıl alacakmış peki o kadar yani, hani alt zeka seviyesine sahip bir insan?
Tabii Allah'ın yarattığı nadide varlıklar. Güzel, estetik, akıllı, detaylarda son derece hakim. Yani çok saygı duyulan, sevilen.
Yani en basitinden yani her erkeği veya işte her kadını dünyaya getiren bir anne.
Tabii ki.
Bir kadın.
Evet. Yani işte bu adamın çarpık fikirleri. Yani bu sırf
evet,
kadınlara yönelik, milletine yönelik değil. Her aşaması çarpık. Her aşaması yalan. Bir safsata üzerine kurulmuş. Yani böyle bir şeyi inşallah 3-5 sene sonra Allah'ın izniyle Adnan Bey ezdi Darwinizmi. Yerle bir etti dünyada. Yeri öptürdü inşallah. Yani beli kırıldı. Yere düştüler, yere öptüler. Öptü Darwinizm inşallah. Yani yok olmaya gidiyor. Zaten bakın ahir zamanda Üstad Said Nursi Hazreti Mehdi döneminde inşallah maddeyin tabiyyün. Yani maddecilik, materyalizm ve tabiyyün, tabiat felsefesi, naturalizm yani Darwinizmi ortadan kaldıracağını bildiriyor Hazreti Mehdi'nin. İşte Hazreti Mehdi'nin nuru dünyayı bir nur gibi kapladığı varlığı inşallah. İşte. Darwinizm yerle bir oluyor dünya çapında bu safsata. Darwinizm o kadar zararlı bir felsefe ki nereye gitse, hangi topluma girse zarar götürüyor. Çünkü çatışma mantığını getiriyor. Eğer siz Darwinizmi kaldırırsanız çatışma mantığı ortadan kalkıyor. Çatışmanın felsefesi bu. Çünkü Darwin'in iddiası bu. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Mantıkları dünyayı kan gölüne çevirdi bu mantıklar.
Siz, yani sürekli tabii, bir çatışmanın olabilmesi mümkün müdür yani?
Hayır, annesini çatıran kızlar görüyorsunuz ya da işte arkadaşının boğazını testereyle kesebilen Allah insanlar nasıl ortaya çıkıyor? Allah. Tabii bu yüzden çıkıyor.
Bakın ne çatışma?
İnsanı insan olarak görmeyip bir hayvan türü olarak görmenin sonucudur bunların hepsi.
Evet. Evet. Kaldı ki hayvanların arasında bile çok mükemmel bir denge vardır. Hiçbir hayvanın durduk yere bir başka hayvana saldırdığını göremezsiniz. Böyle bir dengesizlik yok yani. Böyle bir şey yok. hayvanların arasında bile muhteşem
şefkat var, merhamet
şefkat var,
var,
muhteşem var, bir denge var.
Aleykümselam.
Aleykümselam. Hoş geldiniz.
Bulduk. Teşekkür ederim. Sizin sindirim sistemi mucizesi ve gözdeki mucize kitaplarınızdan aktarıyorduk bilgilerimizi.
Maşallah.
Darwinizmin nasıl yerle bir ettiğinizi anlatmıştık.
Ne güzel.
Haşa Türkleri ve kadınları aşağılayan sözlerini seyircilerimize aktarmıştık.
Maşallah. Biraz da sosyal konulardan gönül konulmak inşallah. Ne kadar vaktimiz var?
Yarın saat.
Şu yarınki gazetelerden bir bakalım.
İnşallah.
Evet. Vakit gazetemizden başlayan vakit. Sahipleri buna aslandır. Çok maşallah. Güzel insanlar. Çok evet. Samimi.
Evet.
Vatanı, milletini, bayrağını, devletini seven.
Evet.
Dürüst, samimi Müslümanların oluşuyor. Ne diyor yarınki gazetede? Bizim bir ilanımız var. Nedir burada? Bakayım bir bakayım.
İlanımız olacak. Evet.
Oktay sen şu gür sesini bir oku bakalım şu.
İnşallah. Evelallah.
İlanı. Şöyle bir bakalım. Ne diyor burada? Bak görünüyor mu burada? Ha.
Baba lehinde yayın yapan iki gazetenin haberleri gerçek dışıdır.
Bakayım göreceğim. Önce bir televizyonda bir göreyim.
İsterseniz şöyle şey yapayım.
Yani görünüyor mu?
Arkadaşlarımız bunu yapabiliyorlar mı?
Aha. Var. Ne diyor? Bav aleyhine yayın efendim yapan iki gazetenin haberi gerçekleşir. Tam bir oku bakayım nelermiş bunlar. Şöyle gür sesle.
Bav aleyhinde yayın yapan iki gazetenin haberleri gerçekleşir. İki ayrı gazete arka arkaya iki gün yayınladıkları haberlerde Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı camiası hakkında asılsız iddialara yer vermişlerdir. Söz konusu haberlerde bir kısım basının malum iftiraları tekrarlanmış ve bu konuda 7 gizli tanığın ifade verdiği belirtilmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki yayınlarda yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Yayına dayanak teşkil eden gizli tanık anlatımlarının gerçek dışı olduğu yargı kararlarıyla ortaya çıkmıştır. Nitekim gizli tanıkların iddialarıyla ilgili Üsküdar Başsavcılığı tarafından 2008'e 1211 sorgu numarasıyla yürütülen soruşturma hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Bu karar Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2008'e 1015 müteferrik sayılı kararıyla onanmıştır. Aynı dosya daha önce İstanbul Özel Yetkili Savcılık'ta eski adıyla DGM Savcılığı da ele alınmış ve dosya numarası 2007'ye 3026 olan soruşturmada savcılık 13-12-2007 tarihinde takipsizlik kararı vermiştir. Bu kararda Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2008'e 307 iş sayılı kararıyla onanmıştır. Dosya iş sayılı kararıyla onanmıştır. Gizli tanık denilen kişilerin hayal ürünü beyanları hakkında savcılıklar dava açmaya bile gerek görmemişlerdir. Savcılıklar sadece gizli tanıkların iddiaları hakkında değil, sahte şikayet dilekçeleri veren kimi ailelerin iddiaları hakkında da takipsizlik kararları vermişlerdir.
Bunlar, suç olmadığı için.
Evet.
Evet, delil olmadığı için.
Delil olmadığı için. Evet. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. İstanbul Başsavcılığı'nın 2007'ye 11.089 soruşturma sayılı dosyasında verilen takipsizlik kararı. 2. İstanbul Başsavcılığı'nın 2007'ye 17.087 soruşturma sayılı dosyasında verilen takipsizlik kararı. 3. İstanbul Başsavcılığı'nın 2007'ye 11.092 soruşturma sayılı dosyasında verilen takipsizlik kararı. 4. Üsküdar Başsavcılığı'nın 2007'ye 10.878 soruşturma sayılı dosyasında verilen takipsizlik kararı. 5. Üsküdar Başsavcılığı'nın 2007'ye 6.120 soruşturma sayılı dosyasında verilen takipsizlik kararı. Bu nedenle bu iki gazetenin haberleri gerçek dışıdır. Gazetelerin bu delilsiz suçlamaları ortaya koyarken bu suçlamaları reddeden yargı kararlarını da gizlemeyerek okuyucuları doğru bilgilendirmeleri daha ilkeli bir yayıncılık anlayışı olurdu. Bizlerin ve Türk kamuoyunun asıl merak ettiği konular şunlardır. 1. Hangi gazeteler BAV aleyhinde asılsız iddialarla yayın yapmaları için iddia edilen Ergenekon terör örgütünün gizli kasası olarak bilinen İstanbul'daki kişinin Mecidiyeköy ve Şişli'deki banka şubelerindeki hesabından 5 ayrı tarihte çekilmek suretiyle toplam 1,5 milyon Türk lirası almışlardır. 2. Kendi öz abisinin öldürülmesinde parmağı olan ve adı bir başka cinayet olayına da karışmış olan bir psikopatı BAV camiası aleyhinde tehditle ifade vermeye kim zorlamıştır? 3. Gayrimeşru ilişkiyle hayatını devam ettiren 3 zavallıya kendilerini bu bataklıktan kurtarmaya gayret eden kişilere karşı nankörlük ederek aleyhte uydurma ifade vermeleri için 200 bin Türk lirası peşin para verdikten sonra 200 bin TL de netice aldıktan sonra ödeme yapma vaadinde kim bulunmuştur? 4. İddia edilen Ergenekon terör örgütüyle masonluğun, mason olan baron ve her devrin adamının bağlantısını ortaya çıkaran kitabın yayınlanacağını duyunca kitabın yayınlanmaması için kim tehditler savunmuştur? 5. Selanikli kapancılar ve karakaşların İstanbul Taksim'de 5 yıldızlı bir otelde birlikte yaptıkları toplantıya hangi gazeteciler katılmıştır? Yaşlı doktor ve her devrin adamı bu toplantıda neler konuşmuştur? Kamuoyunda barona ait olduğu yaygın olarak bilinmeyen gazeteler hangileridir? Hangi gazeteciler barona düşman gibi görünen baronun gizli adamlarıdır? Yani baronun tabiriyle gizli maşalarıdır. Söz konusu gazeteler Bav camiasına yöneltilen bu asılsız iddiaları değil, yukarıda yer alan iddiaları araştırıp ortaya çıkarsalar, kamuoyunu aydınlatıp başarılı gazetecilik yapmış ve Türk toplumuna faydalı bir hizmette bulunmuş olurlar. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla doğrulur. Bilim Araştırma Vakfı.
Evet, aynı ilan Milli Gazete'de var. Yani ki Milli Gazete'de. Milli Gazete'de aslan gazetedir.
Evet.
Çok dürüst bir gazetedir. Yeni Şafak'ta da var yani. Yeni Şafak gazetesinde de tam sayfa olarak yarın görebilirler kardeşlerimiz. Yeni Çağ'da Atatürkçü, milliyetçi, delikanlı çocuklar. Severim onları ben. Onların da Yeni Çağ'daki gazeteler, bu gazetelerin de Yeni Çağ'da yani çıkıyor. Bu aynı şekilde ilanını görebilirler. Evet. Başka neler var bakayım. Doktorum sen bizi ne diyeceksin bilemiyorum. Ama biraz da pozisyonuna gayret edersen.
Doğru.
Yalnız yok. Sen gel şöyle karşımıza otursan böyle bir sorunlar olmaz.
İnşallah.
İnşallah.
Size sorularımız da var.
Evet.
Ablam Bey. Özellikle bir soru biraz güncel olması sebebiyle de yani konumuz sindirim ama izin verirlerse eğer ve sizin de müsaadeniz olursa araya hemen böyle kısa
tabii,
kısa birkaç soru sıkıştırmak istiyorum izleyenlerimizin de hem merakını gidermek adına. Sevim Şen Adapazarı'ndan demişler ki hocam size bir yıl aşkın bir süredir Laçin koridorunun açılması gerektiğinden bu şekilde Ermenistan'la sorunların ortadan kalkacağından bölgeye sevgi, barış, kardeşlik ve huzurun geleceğinden bahsediyorsunuz. Bunun Türk-İslam Birliği için önemli bir adım olduğunu söylüyorsunuz. O zaman söylüyordunuz. O zaman gerçekleşmesi ne kadar zor gözükse de şu anda Laçin koridoru açılıyor. Söylediğiniz her şeyin bir bir gerçekleşmesi, bunların sizin sadece birer temenniniz ve öngörüşünüz değil de sanki bana tüm dünya liderleri sizin sözlerinizi takip edip ona göre hareket ediyor gibi geliyor. Böyle midir acaba demiş.
Hüsnü zannediyor kardeşimiz tabii maşallah. Fakat hakikaten Ermenistan'dan Türkiye'nin birleşmesi, sınırların açılması olacak iş biliyorlardı. Yani sen ne diyorsun ya, bir kere Ermeni diyorsun sen adama yani. Ermeni değil mi adam, böyle bir sarsılıyor.
Evet.
Ne oluyor? Onlar bizim canımız, yerimiz, kardeşimiz. Sen nereden çıkarttın o düşmanlığı? Nereden çıkarttın o öfkeyi? Milleti sadaka değil miydi onlar? Osmanlı'da bizim en sevdiğimiz, en güvendiğimiz ve içlerinden paşalar çıkan değerli kardeşlerimiz değil miydi?
Evet.
Sonradan iddia edilen Ergenekon örgütünün gözü dönmüş azgınları aramıza açtılar.
Evet.
Faşist kafalarıyla, Allahsız, kitapsız felsefeleriyle bizi onlardan ayırdılar. Onları küçük bir yere böyle aldı, hapsettiler. Tabii ki açılacak. Tabii ki gelecekler. Biz de oralara gideceğiz. Azerbaycan'a da gideceğiz. Türkistan, Kazakistan, Tacikistan.
İnşallah.
Evet. Yakutistan. Değil mi? Türk İnşallah. Evet. Türkmenistan, Fas, Tunus, Cezayir, evet. Libya. Hepsi bizim.
İnşallah.
Her yere gideceğiz inşallah. Bütün sınırlar açılacak. Türkistan Birliği çığ gibi gelişecek bu olaydan sonra. Bu anahtardır. Ermenistan'ın kapısının açılması anahtardır.
İnşallah.
Orası açıldıktan sonra göreceksiniz çığ gibi.
İnşallah.
Ben dedim ki Dağlık Karabağ konusu hallolur, kafanızı takmayın. Olur mu falan diyorlardı. Bak oluyor.
Evet.
İnşallah. Laçin koridorundan o zamanlar bahsetmiştim. Bak açılacak dedim. Açılır
evet.
dedim.
Evet.
Cayır cayır açacaklar. Hazırlık yapıyorlar şu an. Bindim mi arabaya? Doğrudan gideceğiz Azerbaycan'a. İnşallah. Bindim arabaya direkt Ermenistan'a. Kapıda pasaport soracaklar mı?
İnşallah.
Yok.
Yok inşallah.
Vize yok. Nereye gidiyor gibi gideceğiz? Konya'ya gidiyor gibi gideceğiz. iddia eden Ergenekon örgütü, şu an yargılananları tenzih ederim, dünyanın en aşağılık, en pislik adamları,
evet,
yani en kahpe, en gözü dönmüş, Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız, böyle acımasız, menfaatten gözü dönmüş insanlar. Bizim milletimizin düşmanları.
Evet.
Ya Allah'tan korkun, 3 milyon milliyetçiyi, Müslümanı öldürmek için liste yapmışlar.
Evet.
Her yerden silah fışkırıyor. Yani. Her yerden yani. Ama ben bu yargılananlara acıyorum. Yani ben onları tenzih ediyorum. Onlara benim bir sözüm yok. Ben asıl perde arkasındaki o kahpeleri kastediyorum. Yani çok acımasızlar. Bizim büyük Türkiye olmamızı engellediler. Türkistan Birliği'ni kurmamızı engellediler. Atatürk'ün de düşmanı bunlar. Vatanın da düşmanı.
Evet.
Bayrakları Mason amblemlerinden dolu. Nerede it kopuk varsa, nerede pislik adam varsa bu sistem içerisindeler. Ama tabii yargılanmadan, neticelerimle ben bir insana koşuldu demem ama ben bu pisliklerin ta mayasını bilirim. Ben bunlarla ilgili kitap da hazırlıyorum. Tabii çok kapsamlı bir kitap hazırlıyorum. Zaten son günlerdeki olaylar da onlarla ilgili. Bakın Ergenekon örgütünün, iddia edilen Ergenekon örgütünün yargılamasının yapılmasından bir gün evvel bomba patladı.
Evet.
Olaylar başladı, dikkat ederseniz.
Evet. Değil mi? Evet.
Ya.
Evet.
Tabii ben hani Vatan Gazetesi Ergenekon'un emrindedir demiyorum. Yani öyle bir iddiam yok ama o bayan, bizim aleyhimizde yazıları yazan, efendim internette olumsuz bilgiler veren bayan, yöneten yani internet evet. kısmını yöneten bayan, bugün Ergenekon İddia edilen Ergenekon örgütünün elemanı olmakla ilgili suçtan dolayı cezaevinde şu an.
Evet.
Bugün de yine Vatan Gazetesi'nin bir yöneticisi herhalde, o bayanın evet. arkadaşı gözaltına alındı.
Evet.
Bir arab alındı, bırakıldı.
Evet.
Vardır bir hikmeti.
Evet.
Tabii bunlar da insanı düşündürüyor. Ama ben tabii yargılama aşaması olmadan ben onlar gibi ortaya çıkıp böyle de şöyle dediğin hüküm vermem. Yani insanları suçlamam, hı hı. bilmiyorum ben. Yani yargılanır, delillenir, netleşir. O zaman bu oldu deriz. Yargıtay'dan da döner, tasdik olur. Tamam. Hı
hı. Evet.
Ama ben onlar gibi böyle gazetelerde çarşaf çarşaf yazılar çıkarttırtmam. Yani hı. böyle bir izahta bulunmam. Ama tabii bunlar bizi düşündürüyor. Yani zamanlama düşündürüyor, şaşırttırıyor biraz. Ama diyorum, birer birer değil de yüzer yüzer yani bütün sülaleleri gelsin. Yani o anlamda bütün takımları gelsin. 7 kuşak evveline evet. kadar. Hiçbir şeyden çekinmiyorum. Ben bir tek Allah'tan korkarım.
Maşallah.
Yani ellerinden gelen artlarına komasınlar. Eğer ellerinden gelen artlarına komazlarsa şerefsizler hepsi yani.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. İşte
en büyük şerefsizler evet. yani. Ellerinden gelen artlarına koymasınlar.
İnşallah.
Ve gururlar haline gelsinler. Yüzler yüzler, biner biner. Ben öyle yazıyla kalemle falan yıkılmam ben.
Maşallah.
Kimse de yıkılmaz yani. Bıraksınlar bunları.
Evet.
Bize maval okumasınlar ama şunların cevabını verirlerse çok memnun olurum. Çünkü bunlar cevabını kendine vermezse ben vereceğim.
Evet.
Yani bak çok önemli. Bak diyorum ki, gazete ilanında ben de diyorum ama hangi gazete bağ aleyhinde asılsız iddialarla yayın yapmaları için iddia edilen Ergenekon terör örgütünün gizli kasası olarak bilinen İstanbul'daki kişinin, bak kim olduğunu biliyoruz, Mecidiyeköy ve Şişli'deki banka şubelerindeki hesabından 5 ayrı tarihte çekilmek suretiyle 1,5 milyon TL almışlardır. Yani eski hesapta 1,5 trilyon.
Evet.
Hangi gazeteler? Bak bizim aleyhimizde haber yapmaları için.
Evet.
Kim yaptı diyoruz. Soruyorum ben sadece. Cevaplamazlarsa biz cevaplayacağız. Ama inşallah umarım cevaplarlar. Kendi öz abisinin öldürülmesinde parmağı olan ve adı başka bir cinayet olayına karışmış olan bir psikopatı Bal Camiyesi aleyhine tehditle ifade vermeye kim zorlamıştır?
Evet.
Bunu da söyleyecekler. Söylemezse bunu da ispat edip söyleyeceğim. Söyleyeceğiz. Avukatımı söyleyecek yani. Ben derken avukatım adına konuşuyorum ben. Gayrimeşru ilişkiyle hayatını devam ettiren 3 zavallıyı hakikaten acıyoruz. Allah vermesin. Biz acıdığımız için onları bağrımıza bastı. Korumaya çalıştık. Yine de gani gani hakkımı helal ediyorum. Asla ben onlara karşı kızgın değilim, o zavallılara, bu biz tanıklara. Yani hiçbir şekilde onlara karşı bir öfkem yok. Kendilerini bu bataklıktan kurtarma gayret eden kişilere karşı nankörlük ederek aleyhte uydurma ifade vermeleri için 200 bin TL peşin para verdikten sonra 200 bin TL'de netice aldıktan sonra ödeme yapmaları vaadinde kim bulunmuştur? Bunu da biliyoruz.
Evet.
Yani bunları nasıl organize ettiklerini biliyoruz. Kendileri söylemezse biz söyleyeceğiz inşallah. Ve ben hiç kimsenin intikam alma peşinde değilim acaba. Ben sadece gerçekten ortaya çıkması için söylüyorum.
Evet.
Özellikle genç kız çocuğu. Biz onları yani ne yaparsa yapsın kız çocuğuna dil kalkmaz, el kalkmaz. Zavallı onlar. Yani onlar korunmaya muhtaç insanlar.
Evet.
Zaten kötü yola düşmüş. Evet. Allah vermesin. Evet. Bize onun için sığındılar. Bize Allah izin versin enses ilişkilerin ailesinin enses saldırılarının dolayı sığınan insanlar da oldu. Ben bunları söylemiyorum. Yani ahlaksız adam. Mesela adam içkici, alkolik. Sarkıntılık yapıyor. Kız çocuğu evet. Sonuçta kaçıp geldi.
Evet.
Ne diyeyim? Git, eve, geri mi gittiğim? Ne diyeyim yani? Savcılara şikayet etti ama tabii nezaketiyle şikayet etti. İşte baskı yapıyor, canımı yakıyor. İşte üstüme geliyor dedi ama gerçek nedenini söylemediler.
Evet.
Ahlaksız adamlar. Nasıl tutarsın çocuk yani? Tabii ki Allah rızası için elimizden gelen imkanı. Bu çocuklar da elimizden gelen gayreti gösteriyor.
Allah razı olsun.
Kandırmışlar, böyle yere götürmüşler. Helali hoş olsun. Yani biz ahirette zaten kardeş oluruz inşallah. Biz onlara bir şeyimiz
i̇nşallah,
olmaz.
İnşallah.
Ben hiçbir insanla intikam almak istemem. Yani beni öldürmeye kalkanlardan da ben razıyım. Yani öyle bir şey olmaz.
Size işkence yapanlardan bile şikayetçi olmamıştınız.
Niçin hiç şikayetçi olayım ya? Hepsinde bir hayır vardır.
Evet.
İnşallah. Tabii mesela emniyetteyken bütün arkadaşlarıma işkence yaptılar. Çocukların hepsine elektrik verdiler. Yani acayip oldu. Ama evvelallah yani.
Evet.
Sahabeler de biliyorsunuz gazi oldular, eli ayağı kopanlar oldu, burnu kopan oldu. Allah yolunda feda olsun. Evet, bin evet. Tane bedenim olsun, bin kere Allah yolunda evet. Veririm yani inşallah.
İnşallah.
Allah'a feda olsun benim bedenim inşallah.
İnşallah. Maşallah.
Bak iddia edilen Ergenekon terör örgütüyle masonluğun, bakın masonluğun, mason olan baron ve her devrin adamı ki ikisi de aynı locadalar. Bağlantısını ortaya çıkaran kitabın yayınlanacağını duyunca kitabın yayınlanmaması için kim tehditler savurmuştur? Yani telefonla kim tehdit etmiştir? Bunu da bize söyleyecekler. Selanikli kapancılar yani sabahtaycılar toplantısı ve Karakaşlar bunlar mezhepleri. İstanbul Taksim'de 5 yıldızlı bir otelde tarihini de biliyoruz, yerini de biliyoruz. Kimlerin toplantı yapılmayı. Birlikte yaptıkları toplantıya hangi gazeteciler katılmıştır? Yani isim isim, resim resim hepsi mevcut. Evet. İnşallah. Yaşlı doktor ve her devrin adamı bu toplantıda nene konuşmuştur. Bunu da söyleyecekler. Ama kendileri anlatırsa bizim daha hoşumuza gider tabii inşallah. İnşallah. Ben tehdit olarak söylemiyorum. Hukuki bir delil olduğu için söylüyorum. Çünkü biz bunu hukuk yoluyla halledeceğiz. Yani ben bunun sonucunda ben onlardan bir şey beklemiyorum. Yani gitsin cezalansınlar diyorum. Fakat ahlaksızlıklar ortaya çıksın.
Evet.
Pişman olsunlar diye söylüyorum. Yoksa ben intikam peşinde değilim. Helal olsun yaptıklarını. Ben onlardan yani öyle dünyada da ahirette şikayetçi olmam. Benim ruhumda yok.
İnşallah.
Kamuoyunda barona ait olduğu yaygın olarak bilinmeyen gazeteler hangileridir? Mesela barona ait gazete fakat bilinmiyor. Baron besliyor gazeteyi. Bakıyorsun çok şaşalı. Mesela kağıt kalitesiyle usulüyle çok şaşalı bir evet. Gazete. Adama bakıyorsun adam beş parası yok. Nereden geliyor bu paralar? Kimsenin de bunu açıkladığı yok. Bilmiyor. Yani mesela gazete satmıyor. Ama buna rağmen gazete dimdik ayakta. Bakın diyor ki kamuoyunda barona ait olduğu yaygın olarak bilinmeyen gazeteler hangileridir?
Evet.
Hangi gazeteciler barona düşman gibi görünüyor, görünen baronun gizli adamlarıdır. Yani baronun tabiri gizli maşalarıdır. Bunları da kamuoyu öğrenmek istiyor. Eğer mümkünse tabii. Bilgi olarak ediyoruz. Yani bunun dışında da benim istediğim bir şey yok. Ama artık şeffaflık dönemi olsun. Milletimiz gerçekleri bilsin.
Evet. İnşallah.
Ama benim kahraman yiğit milletimden benim ısrarla ricam şu, bakın iddia edilen Ergenekon terör örgütü Türk tarihinin en şerefsiz yapılanmasıdır. Yani şehit kastetmiyorum, bu yargılanmaları kastetmiyorum.
Hı.
En şerefsiz, en alçak, en kahpe, en gözü dönmüş, Allahsız, kitapsız yapılanmasıdır. Ve Türk milletinin düşmanıdır. En büyük düşmanıdır.
Evet.
Bütün millete el ele verelim.
İnşallah.
Polise yardımcı olalım. Savcılara yardımcı olalım, mahkemelere yardımcı olalım. Yani bunlar ileride mahkemelere de kafa tutabilirler. Savcılara da kafa tutabilirler.
Evet.
Polise de kafa tutabilirler. Var gücümüze destek olalım devlete. Yani polis, savcı ve hakimlerimize destek olalım. Koruyup kollayalım. Onlara atılan iftiralara karşı omuz omuza verelim. Ve elimizdeki her türlü bilgiyi aktaralım. Korkmasınlar.
İnşallah.
Yani evet. Asla korkmasınlar. Benim milletim yiğittir. Yani çekileceklerini ben tahmin etmiyorum. Ama illa çekiniyorlarsa iki saattir kağıda yazsınlar. Bilgilendirsinler. Doğru dürüstçe samimi. Katlayıp postalayıp atsınlar. Yani isim adresi de gerek yok. Yatsın evet. Bu kadar yani inşallah.
Evet inşallah. İnşallah.
Aksi halde evladını, yanını, çoluğunu, çocuğunu hepsini kaybeder Allah azze ve celle. Yani bu yapılanma çok kahpe bir yapılanma. Çok tehlikeli. Yani deccaliyettir bu. Türk milletinin deccalıdır bunlar. Evet. Yani bunun kurtuldu mu bizim millet? Büyük Türkiye'nin önü açıldı artık. Türkistan dilinin önü açıldı demektir.
İnşallah.
Dünya cihan hakimiyeti kapıda demektir. Fırtına gibi hakim oluruz inşallah. Dünya.
İnşallah.
Bizi yani 120 yıldan beri adım atamayacak hale getirenler bunlar. Ve bunlar birbirinden de nefret ediyor işin acayip yani. Hepsi birbirinden korkuyor. Hepsi. Yani mesela o ondan nefret ediyor, ondan nefret ediyor. Kimse kimseyle dost yanı yok. Yani o onu öldürmekten onun öldüreceğinden korkuyor. O onu kendisini öldüreceğinden korkuyor. Yani bir mafya yapılanması tarzında.
Evet.
Yani mafyada nasıl bir kusur mafya örgütlerinde korku belasına insanlar hareket ediyorlar. Bu da aynı şekilde ama bunlar gözlü dönmüş mafyadan da beter bunlar. Evet, evet. Mafyada gene bir kendine has bir kural oluyor mafya. Bunlarda evet. O da yok. Yani en kaliteli bilim adamlarımızı öldürdüler. Bahriye çok mesela Atatürkçü çok muhterem bir insandı. Uğur Mumcu tertemiz delikanlıydı.
Evet.
Tertemiz bir insan, dürüst bir yazardı.
Hablemitoğlu
mesela çok mert delikanlı bir insan.
Evet.
Değil mi? Emniyet müdürümüz mesela evet. O da mesela aslan gibi Gaffar Okan. Okan. Mesela aslan gibi delikanlımızı şehit ettiler.
Evet.
Başbakanları,
evet.
Bakanları, milletvekillerini, gençlerimizi, talebelerimizi 12 Eylül önceki olaylar,
evet.
Sonraki faili meçhuller hepsi bu kahpelerin elinden geçti.
Evet.
O onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Onu, mesela cinayet işleyen tetikçiyi bir süre sonra kendileri öldürüyorlar. Yani o devrin en ünlü tetikçisi. Mesela 100 kişi, 200 kişi öldürmüş. O devirde kahraman yani. Bir tanesi çıkıyor, o da girip onu alnına öldürüyor. Diyor ki ben diyor vura vura sopayla öldürdüm diyor. Böyle.
Evet.
Can çekişti diyor mesela. İşte, evet. Tabii. Mesela sırtına vura vura diyor sopayla öldürdüm diyor. İftiharla anlatıyor yani. Ve it gibi de korkuyorlar aynı zamanda. E kardeşim deşifresene. Evet. Kurtul, sen de kurtul. Yani sizi hapishanelere dolduralım demiyoruz ki biz. Ben yani elimde benim imkanım olsa ben istemiyorum. Yani hapse bitsin şu rezillik. Yani veri ihbar edin, anlatın, bitsin, kurtulalım, konu kapansın. Mesela bazen yiğit delikanlılar çıkıyor. Söylüyor böyle böyle böyle diyor. Böyle evet. Olmuş diyor. Helal olsun, aferin. Ne güzel. Aslan gibi anlatıyor.
Evet.
Bunlar gerçek Türk milliyetçisi, gerçek Atatürkçü. Söylüyor, pişman olmuş söylüyor.
Evet.
İnşallah. Onun için çok uyanık olalım. Mesela bakın bize karşı yapılan bu saldırının da kökeninde o var. Çünkü biliyorlar yani direnç unsurlarını, güç unsurlarını yıkmanın önemi konusunda adamlar uyanık.
Evet.
Çok yamanlar. Mesela 3-5 kişiyi topluyor ve para da bol bunlarda. Para Amerika'dan geliyor, İngiltere'den geliyor. Zibil gibi para alıyorlar. Yani akıl almaz bütçeleri var. Burada bir adamları var, bir Ankara'da adamları var. Evet. Yani para değil mi? Para hiç korumuyor. Zibil gibi. Kadın kız da sağlıyorlar. Kendi adamlarına. Her türlü ahlaksızlık var. Yani zaman zaman basına yansıyor. Görüyorsunuz. Evet. Kişiyi nasıl bilirsin derler. Kendin gibi bilirim derler. Bu sefer de Müslümanlar üstüne böyle iftira atıyorlar.
Evet.
Daha da olmasa cahil cühela hocaları çıkarıyorlar. Bilmemleri çıkarıyorlar. Darwinist hocalar çıkarıyorlar. Sünepe adamları çıkarıyorlar. Bu yüzyılda İslam hakim olmaz. Türkistan birliği olmaz diyen münafık tinetleri çıkarıyorlar. Yani Allah'ın rahmetinin ümidini kesmiş adam.
Evet. Maşallah. Evet.
Ya kardeşim tamam. Mesela Mehdi'nin çıkmasının ümidini kestin diyelim. Türkistan Birliği'nden niye ümidini kesiyorsun?
Evet.
İslam'ın dünya hakimiyetinden niye ümidini kesiyorsun? Demek sen de Ergenekon iddia eden Ergenekon örgütünün gizli maşaları yönlendiriyor seni.
Evet. Evet. İnşallah.
Onun için bizim yiğit milletimiz çok güzel bir arafeder, çok güzel bir zaman içerisinde coşkuyla devlete sahip çıksınlar. Millete sahip çıksınlar.
İnşallah.
Biz Çanakkale'de nasıl delikanlılık gösterdiğimiz herkes bilir.
Maşallah. Evet.
Değil mi? Geldiler İngilizler falan. Tası tarağı toplayıp kaçtılar. Darmak yaşanırlar.
Evet.
Bir avuç aslan. Hepsi bir kükrediler. Adamlar ne var ne yok bırakıp kaçtı. Yunanlılar da öyle. Ama tabii düşman değilim ben Yunanlılara. Yani çok severim Rumları.
Evet.
Ama cahillik yeter. O dönem için söylüyorum. Cahillik. Evet. Bittikten sonra daha hala kin olmaz.
Evet.
Nefret olmaz. Ben etrafımızda ülkelerin hepsini seviyorum. Rusları da seviyorum. Çok asil insanlardır. Suriye'yi de seviyorum. Efendim Yunanistan, Bulgarları da seviyorum. Hepsi kardeşimizdir. Zaten Türkistan Birliği'nin yolda bir yerden oraya İtalya'ya kadar Allah'ın izniyle dayanacağız.
İnşallah.
Fırat'ın şehri Roma diyor, fetholunur diyor Peygamberimiz. Tekbir ve temette Allah'ı anarak diyor, fetholacak diyor.
İnşallah.
Yani sevgiyle, barışla, kardeşlikle. İnşallah. Vaktimiz var mı? Ben konuşuyorum ama.
Biz devam
edelim.
Vaktimiz
var inşallah. Uyarıldı arkadaşlar. Vasiyetinde Atatürk'te Türkistan birliğinden söz ediyor, öyle mi?
Gazi Hazretleri yiğitlerin yiğididir, aslanların aslanıdır. Türkistan birliği ülküsü onun ruhunu sarmıştır.
Evet.
Bütün tehlikeleri ezmiştir. Masonları acayip aşağılamıştır. En hoşlanmadıkları tipler onlardır. Yani çok ağır konuşmuştur. Yani şimdi ben burada söylemeyeyim. Çok ağır. Yani, tam yiğit böyle. Bir gecenin içinde araziye geçti hepsi birden. Hemen kapattılar Masonlu hocalarını. Bakın ne Osmanlı paşaları yapabildi bunu, ne Osmanlı padişahları yapabildi. Hiç kimse yapamadı, bir tek Atatürk yapabildi.
Evet.
Yiğitliği görüyor musunuz? Dünya Masonluğuna meydan okudu. Dünya Masonluğuna. Çünkü bunlar kökü dışarı bir örgüt. Yani alayına birden meydan okudu. Evet. Zınk diye kapattılar. Ve muazzam bir Türklük ülküsü vardır onda. Yani bütün Turani ülkelerin birleşmesi. Türk birliği. Hı hı. Tam hadiste de böyledir. Türk ülkeleri birleşecek. Türk İslam aleminin lideri olacak. Çünkü mübarek bir millettir. Evet. Irk üstünlüğü değil ben. Irk, Türkiye her türlü ırk var yani. Kavim hı hı. anlamında yani böyle genetik kod anlamında demiyorum. Ahlak olarak mükemmel bir milletimiz.
Evet.
Fedakardır, yiğittir, delikanlıdır. Merttir, cesurdur, evet. misafirperverdir. Merhametlidir, şefkatlidir, vicdanlıdır. Yani Türkiye'ye dünyanın ahlak öğretmenidir. Anadolu'nun ahlakını bütün dünyaya öğreteceğiz inşallah.
İnşallah.
O güzelliği, i̇nşallah. O sevgiyi, inşallah. Evet. O Kürt çadırlarında oturup yemek yiyeceğiz inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Değil mi? Evet. Seymenlerle beraber olacağız, yemek yiyeceğiz yine.
Evet.
Ondan sonra Ege'de yine Ege'nin yiğitleriyle beraber orada sofralar kuracağız, eğleneceğiz.
İnşallah.
Trakya'nın efendim delikanlıları, Erzurum, Diyarbakır, Tokat, Karadeniz'in aslanları ki Türkiye'nin manevi bir kalesidir Karadeniz ayrıca. Yani bütün Anadolu gibi evet. çok mükemmel insanlardır Karadenizler. Böyle dinine, diyanetine, namusuna, haysiyetine, şerefine düşkün ve asla da taviz vermezler. Hep yiğit delikanlıdır bunlar. Mardin, Urfa, Siirt, Batman, İnşallah. Acayip güzel ahlaklı insanlar, hepsi kardeşlerimiz. Evet. Çok efendi, nezih, misafir gördüğümde böyle çeketin önünü ilikler. Büyük görünce oturmaz onlar. Ayakta dururlar. Yani. Çok efendi
saygı
insanlar.
Çok
böyle bir mübarek bir millet var. Tabii ki dünyanın lideri olacak.
İnşallah.
Ya bilmiyor Avrupalılar sevgiyi, şefkati. Yani adamlar unutmuş. Yani tamam biz yani nefret etmiyoruz ondan dolayı ama eksikleri var. Düzelsinler. Hı-hı. Onlar da mutlu yaşasın istiyoruz. Konu bu.
İnşallah.
Bir de vaktimiz var sanıyorum. Gündemi çok meşgul eden ve size de sormamı özellikle istemiş izleyicilerimiz Kürt açılımıyla ilgili. Neler söyleyeceksiniz? Bu kadar çok evet. güzel kardeşlikten, dostluktan, sevgiden bahsederken bu konuyu özellikle de sormak istedim. Sizce şu anda izlenen politikalar doğru mu? Ne yapılmalı ya da sizin şahsi fikriniz?
Ya hükümet tabii ki bu konuda çok samimi ve çok candan işte dillerinde özgürlük olsun. Tabii konuşsun İngilizce konuşmak isteyen İngilizce, Fransızca konuşmak isteyen Fransızca konuşmak ama tabii ana dil Türkçe olması lazım. Yani herkese Türkçeyi bilmesi lazım. Özgürlük de olsun.
Evet.
Çıksınlar dağlarda şarkı söylesinler. Hayvanlarını otlatsınlar. Sohbet edelim. Rahat etsinler. Hı. Tabii ki orada PKK çekilsin. Kargaşa gitsin. Ama yani ekonomik refahla oradaki terörün bitmesiyle mutluluk gelmez. Oraya gelecek olan Allah zikrinin komünizm gelir. Evet. Stalinizm gelir. Çünkü maneviyatını yok ettiler bölge halkını. Yani maneviyatını aldılar. Ve muazzam bir komünist propaganda yapıldı. Darwinist, materyalist, Stalinist, evet. terörist propaganda yapıldı. Şimdi diyorlar ki teröristleri affedelim. Bazı kişiler, tabii yani hükümetin böyle bir iddiası var demiyor da bazı kişilerin iddiası var. Halkın arasına saladım adamları. Evet. Onlar da başlasınlar komünist propagandaya. Kardeşim bir kere Doğu halkının sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Her yer gibi.
Evet.
Ya bir gönüllerini alalım, bir bağrımıza basalım o insanları. Değil mi? Bir muhabbet gösterelim. Saygımızı, sevgimizi, onlara verdiğimiz değeri bir şiddetle bir gösterelim. Onlar bizim canımızı yer.
İnşallah.
maneviyatı, sevgiyi, güzelliği, Allah korkusunu onlara bir yayalım gençliğe. Gençlere çok acayip bir konu yedi. Yaşlılar iyi de, orta yaşlar büyük bir bölümü. Fakat gençleri çok acayip eğittiler. Terörist eğittiler bir kısmını.
Evet.
Bunları bir kurtaralım. Yani PKK'nın adeta ilkokulları, ortaokulları var Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Yani geniş kitlelerde eğitiyorlar, eğitiyorlar, dağa çekiyorlar. Deri eğitip edip dağa çekiyorlar. Yani benim tanıdığım kişilerden de oluyor. Mesela ailesi çocuğu PKK'lı annesi babası. Kaçtı geldi. Ben dağda çıkmam, ormana da çıkmam.
Evet.
Allah korusun dedi. Kaçtı geldi çocuk. Ailesi de diyor ki ya insan diyor ailesini bırakıp gider mi diyor. Evet. Nereye çıkma? Dağa mı çıkacak dermiş çocuk. Yani aileni evet. Tabii bırakacak yani.
Evet.
Tabii. Yani ahlaksızlık yaparsan tabii bırakacak evet. Yani. Ne mücbir var? İyi aile asla bırakılmaz. İyi anne bırakılmaz. İyi baba bırakılmaz. Onlar alnından öpülür. Evet. El ayağı öpülür onlar. Ayağına kapanılır onların. Ama ahlaksızın yanından kaçacak çocuk. Yani kendi de ahlaksız olursa ama.
Evet.
Kabul etmeyecek böyle bir şey tabii ki. Açılım çok güzel ama manevi açılım gerekiyor. Ama hükümet de tabii bunu yapamaz. Yani laik sistem olduğu için. Haklı evet. Çünkü bir yanlış anlam. Bu oy olayı gibi hani oy kazanmak için yapılıyor gibi anlam kazanacağı için.
Hı hı.
Bir sefer din kullanılıyor gibi olur. Hükümet bunu yapamaz. Bunu sivil toplum örgütleri yapacak.
Evet.
Ama hükümet de onların yolunu açması lazım.
Evet.
Yani değil mi? Ona göre kanuna düzenlemeler yapılması gerekiyor ki biz o vatandaşlarımızı bir bağrımıza basalım.
Evet, inşallah.
Biz Güneydoğu'ya gidemiyoruz ki. Yani biz daha çıkıp orada da anlatacağız.
İnşallah.
Ama bunun bir yolu yöntemi var. Yani bize bir yol açılması lazım, destek verilmesi lazım ki oraya bir maneviyatı, nuru, ışığı, sevgiyi, dostluğu, kardeşleri götürebilelim.
İnşallah.
O zaman açılım, demokratik açılımın açılımını yapsınlar.
İnşallah.
Yani bütün Türkiye'ye yapılsın açılım. Avrupa demokrasisinde geçelim. Özgürlük olsun. Zaten ben baskıdan bıktım usandım. Yani baskı istemiyorum ben zaten. Yani bu hükümetten Allah razı olsun. İyi geldi şu an. Güzel gidiyor. Eskiden hafta 8 gün 9 gözaltına alınırdı.
Evet.
Selamun aleyküm. Hadi gidiyoruz. Benim ikinci adı şimdi emniyet yani. Artık çocuklar diyorum. Beni bulamazsanız gidin emniyette bulursunuz. Hakikaten de bulamayanlar gidip arıyorlardı karakol. Orada çıkıyordu. Allah'a şükür şimdi dışarı çıkabiliyoruz.
Maşallah.
Süremizin aştığını işaret ediyor.
Tamam peki.
Bir yandan da arkadaşlarımız. Evet, zaman nasıl geçti hiç anlamadık ve maalesef ki bir programımızın daha sonuna geldik. İyi akşamlar diliyorum efendim.